Merhabalar sevgili seyirciler. A9 TV ekranlarına hoş geldiniz. Ahir Zaman ve Yaratılış Delileri programına. İnşallah bugün yine Onur Hocam ve Cihat Hocam'la birbirinden güzel konuları değerlendireceğiz. Konuşacağız, güzel sohbet edeceğiz inşallah.
İnşallah. Hemoglobinle başlayalım diyorum ben. Çünkü hemoglobin vücudumuzda solunumumuzu yapmamızı sağlayan bir protein. O belli bir ölçüde ve her zaman muhakkak olması gerekiyor. Olmazsa ne oluyor? Canlı hayatını devam ettiremiyor inşallah. Şimdi ondaki sorunla başlayabiliriz. Hemoglobinin içinde ne var? Demir var. Değil mi? Demir bir de Kur'an mucizesi, hadis suresi, surenin ismi oluyor aynı zamanda. Demir dünyanın var olduğunda üstünde olmayan bir element. Allah biz onu indirdik diyor, değil mi, demir için? Demir daha sonra, dünya oluştuktan sonra dünyaya meteorlarla, gelen meteorlarla inme şeklinde, çarpma şeklinde gelen bir element maşallah. Allah o elementi vesile ederek bizim vücudumuzda çok gerekli bir protein yapıyor. Ve onun içindeki demir bulunduruyor inşallah. Şimdi sunumumuza geçebiliriz.
İnşallah.
Hemoglobinin içinde demir mucizesi. Neden mucize? Çünkü kana kırmızı rengini veren hemoglobin, insan bedenini oluşturan sayısız molekülden sadece bir tanesidir. Görevi ise çok hayatidir. Vücudun her hücresini o yaşatır. Yani her hücrenin metabolik işlemleri için ne gerekiyor? Oksijen. Biz solunum dediğimiz konu oksijenin reaksiyonlardaki etkisini kullanarak sentez ve monomerlerini ayrıştırma işleminin muhakkak yapılması için ne gerekiyor? Oksijen gerekiyor. İşte bu değerli elementi atmosferden akciğerlerimize, akciğerlerimizden kanımıza hemoglobin molekülüyle biz alıyoruz, taşıyoruz. Yani oksijenin transportasyonunu, tutmasını, taşımasını ve bırakmasını kim yapıyor? Hemoglobin molekülü yapıyor.
Protein,
ve hücrelerimize geldiğinde de aynı şekilde bırakıyor. Yani gerekli yerde oksijeni bırakması da söz konusu. Tutması bir teknoloji, seyahat etmesi onunla bir teknoloji, yani bir ilim ve derinlik var orada. Bir de oksijeni gerekli yerde bırakması, o da bir ayrı bir mucize.
Ya mesela vücuttaki karbondioksit de tuttuğu karbondioksiti bırakıp yani dışarı verilmesi onun tabii hayati bir fonksiyonu olduğunu gösteriyor inşallah.
Bir de yani proteinlerden bahsediyoruz. Şimdi proteine tesadüfen olamayacağını bahsediyoruz. Bakın işte hemoglobin bir protein. Ve hiçbir şekilde de öyle tesadüfen oluşamayacağı ortada. Bilinçli hareketler sergiliyor. Şuurlu hareketler sergiliyor. Yani kimse bilmez. Nerede neyin oksijenin ne olduğunu bilmez. Karbondioksitin ne olduğunu bilmez. İnsanoğlu görse, evet, gözüyle görse diyemez ki, molekülünü görse, yani formülünü de değil, molekülün kendisini görse bu oksijendir, bu karbondioksittir diyemez. Ama bu biliyor. Gözü var mı? Yok. Kulağı var mı? Yok. Aldığı bir eğitim var mı? Yok.
Yok.
Protein. Ve? Bakın ve direkt bir şekilde akıllı şuurlu hareketler sergiliyor. Allah'ın yaratmasını görmüş oluyoruz burada. Evet. Şuur dersek bu Allah'ın yaratması. Akıl diyorsak Allah'ın sonsuz aklı inşallah.
Yani oksijenin tam tutması, nasıl tutulur oksijen diye düşünecek olsak, adeta tam oksijenin şeklindeki bir maşa gibi yapısı var içerisinde. Hem grupları var, hem grupları da demir elementini barındırıyor. O elementin, metalin kimyasal ilgisini kullanarak çok usta bir şekilde oksijeni gerekli şekilde bağlıyor. Gerektiği yerde de bırakıyor. Maşallah. Devam edelim sunumumuza. Vücudun yaşamasını sağlayan oksijen onun sayesinde dağılır. Vücuttan atılması gereken karbondioksit ise onun sayesinde ne olur? Toplanır. Hemoglobin beraberinde taşıdığı azot monoksit sayesinde hangi dokuyu ne kadar oksijen vereceğini bilmektedir. Bakın dokulara ne kadar oksijen vereceğini bilmesini sağlıyor. Vücuttaki kan basıncının sabit kalmasını sağlıyor. Dokulara hangi miktarda oksijen dağıtılması gerektiği kan basıncının sabitliği ile sağlanıyor. Kan basıncı dediğimiz konu ne? Bir onu düşünelim şimdi. Bizim vücudumuzda ne kadar kan var? 6 litre. Peki bizim vücudumuzdaki 6 litre olan bu kan, kan damarlarının içerisinde dolaşıyor. Peki kan damarlarının boyu ne kadar? 100 bin kilometre.
Maşallah.
Yani 1 metre değil, 2 metre değil. 6 litrelik bir sıvıyı 10 metrelik bir boru hattının içerisindeki belki basıncı rahat bir şekilde denetleyebilirsiniz. Veya 20 metre, 30 metre, hadi 40-50 metre de denetleyebilirsiniz. Mesela evde de tesisatlar var. Ama bu 1000 kilometre, 2000 kilometre, 100 bin kilometreye çıktığında, yani dünyanın çevresini 2,5 kere döndüğünde damarların hepsinde dolaşan kanın basıncını denetlemek çok çok üstün bir mekanizma gerektirir. Çok üstün bir akıl gerektirir. Bir de o basıncın ideal ölçüsünün ne olduğunu bilmek zaten önceden bilinmesi gereken bir bilgi dağarcığı gerektirir. Ya sonra öğrenemezsin. Değil mi yani? Basınç fazlalıktan ölürse canlı zaten öğrenebilecek canlı ortam kalmamış oluyor.
Ya burada, ölmüş oluyor. Burada mesela Cihat Hocam az önce söyledi ya, hani bir aklı şuuru yok ama çok akılcı hareketler yaptığını söyledi. Hani burada mesela azot monoksit sayesinde hemoglobin dokuya mesela ne kadar oksijen verebileceğini biliyor inşallah. Tabii orada Allah'ın sonsuz yaratış sanatını görüyoruz inşallah.
İnşallah.
Orada Allah'ın ilhamıyla hangi dokuya ne kadar oksijen vermesi gerektiğini inşallah ona anan ilham edildiği üzere görevini kusursuzca gerçekleştiriyor inşallah.
O azot monoksitin mesela kan basıncını dengeleyen bir özel bir molekül olduğu son 10 senenin bilgisidir. Hatta 5 senenin bilgisidir. Daha önce çok fazla detaylı bilinmiyordu bu konu.
Evet.
Ama bakıyorsunuz zaten bu işleyen bir mekanizmaymış. İnsanoğlunun hayatta kalmasını, türün devam ettirmesini sağlayan bir şeymiş. Olmazsa olmazmış. Ama biz yeni anlıyoruz. Demek ki daha öğreneceğimiz çok şey var. Yani şu ana kadar öğrendiğimiz şeyler Allah'ın sonsuz ilmi diyoruz ya. Sonsuz ilminin çok az bir kısmını öğrenmiş durumdayız. Daha fazlası, daha fazlası, daha fazlası Allah'ı öğrendikçe sonsuz bilgisini, sonsuz ilmini Allah'ı da daha derinden tanıyacağız inşallah. Bilim yaptıkça.
Evet.
Allah'ın kudretini daha iyi okullanacağız inşallah.
Evet. Mesela ilk akla gelen insanın benim aklıma ilk şu geliyor. Ya bu detayını bilen Allah benim o zaman yaptığım her şeyi zaten bilir. Benim vücudum içindeki hemoglobinin net oksijene ilgisini, onun kanımıza dolaşırken basıncı ayarladığını, hangi dokuya hangi oksijeni ne kadar vereceğini, miktarını, değil mi? Ayarladığını benim Rabbim biliyorsa, yani bu kadar detaylı bilgi biliyorsa, o zaman benim yaptığım her şeyi bilir. Evet. Her şeyden haberi vardır.
İnşallah.
Benim ilk aklıma gelen bu oluyor maşallah.
Ki, zaten ayet-i kerimede de Allah öyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Sözümü kestim. Kusura bakma. Ben size şah damarınızdan daha yakınım diyor.
Evet.
Ne demek bu? Şah damarı benim dışımda değil ki. İçimde, benim evet. Bir aksesuarım değil ki. Benim zaten derimin altındaki bir vücudumun bir parçası, bir damar, şah damarı. Demek ki benim dediğim sınırların içinde Allah beni tarif ediyor. Yani ruhumu aslında tarif ediyor bana.
Evet.
Demek ki metafizik bir olay var orada. Yani maddeyle sınırlı değil, maddenin ötesinde bize daha yakın olduğunu Allah söylüyor. Çünkü zaten kendine ruhundan üflemiş inşallah. Ve biz de Allah'ın ruhunu taşıyoruzdur Allah'ın izniyle inşallah. Bu şekilde Allah zaten bizden çok daha iyi biliyor. Bizim nasıl düşündüğümüzü, niyetimizi, hareketlerimizdeki amacımızı, her şeyimizi çok iyi biliyor zaten. Bize bizden daha yakın inşallah.
İnşallah. Ya zaten mesela doğaya baktığımızda da, bitkilere baktığımızda da kusursuzca görevini gerçekleştiren, mesela yüzyıllardır görevini yapan birçok bitkinin, hayvanın daha son yüzyıllarda bulunduğunu, işte işlevlerinin ne olduğunu, hayati fonksiyonlarda mesela ne kadar görevi olduğunu mucizevi bir şekilde işlevini gerçekleştirdiğini biliyoruz inşallah. Mesela ipek böceğinin daha tam olarak neler yapabileceğini bilmiyorlar. Ya da bunun gibi o kadar çok mucize var ki inşallah Allah'ın yarattığı. Hemoglobin de bunların başına geliyor inşallah. Allah'ın eşsiz yaratma sanatını burada en iyi şekilde görüyoruz inşallah.
Evet, yani bilim zaten keşfediyor. Bir şeyi özellikle canlılarla alakalı bir şey yeniden yapmıyor. Sadece var olan bir mekanizmayı, yüz milyonlarca yıldır hatta var olan bir mekanizmayı bilim keşfediyor. Yani yapılan işlem sadece bundan ibaret. Ha, hemoglobinin dokular olan ilgisi, yani dokulara olan ayarını, oksijen olan ayarını demek ki yapabilen bir molekülmüş. Bunu da ayarlıyormuş, kan basıncını da ayarlıyormuş konusunu sonradan buluyor bilim dünyası.
Tabii bunu...
Ama bu zaten, değil mi, var olan Allah'ın üstün hikmetiyle en başından beri var ettiği inşallah bir bilimsel gerçek.
Ya bunu yine bulmamızı sağlayan, bunu nasip eden yine Allah.
Tabii.
Yine sonsuz akıl sahibi Yüce Rabbimiz. Ya burada mesela insanları yine en iyi şekilde rızıklandırıyor. Biz de Allah'ın kudretini en iyi şekilde anlayıp Allah'a teslim oluyoruz inşallah. Ahireti tesbih ediyoruz inşallah.
İnşallah.
Ölüyoruz inşallah tabii.
İnşallah. Devam edebiliriz. Hemoglobinde bulunan ve oksijenin taşınması işleminde büyük bir payı olan demir, Allah'ın yarattığı büyük mucizelerden bir tanesidir. Çeşitli yollarda vücuda ve doğruca ince bağırsağa alınan demir, bir globin proteinine bağlanarak kan plazmasına doğru hareket eder. Burada demiri taşıyan moleküle apotransferin adı verilir. Ferin diyor demirin İngilizce. Bak şimdi demiri de taşıyan, bağlayan başka bir protein olduğunu görüyoruz. Ne bunun adı? Globin proteini. Daha sonra demir, globin nasıl demiri bağlıyorsa, bak vücuttaki teknik hep maşallah çok detaylı. Globin denen protein, bu da bir protein. Ne yapıyor? Demiri bağlıyor, metali bağlıyor. Mıknatısın nasıl çekim kuvveti vardır? Bu kimyasal elementlerin de birbirine karşı ilgisi ve çekim kuvveti oluyor. Globin proteinin 3 boyutlu yapısı, amino asit dizilimi, o amino asitlerin içerisindeki elementlerin 3 boyutlu yapısı ve birbirinin toplam oluşturduğu bu 3 boyutlu geldiği son hali demir iyonunu bağlayıp geçici bir süre tutabilecek yetenekte oluyor. Yani Allah globinin de özelliğini tam bizim DNA'mızda demiri bağlayabilecek şekilde yaratmış vaziyette. Bilgi bizim DNA'mızda her hücremizde var globinin. Yani demir nasıl bağlanır onun bilgisi var. Aynı şekilde kırmızı kan hücrelerinde hemoglobin molekülü yapılırken de bu globinin getirdiği demirin kullanılma talimatı var. Ve vücutta sadece kırmızı kan hücrelerinde hemoglobin proteini üretiliyor. Ve hemoglobin molekülüne de işte vücuda giren bu demir iyonları kullanılıyor. Hepsi birbiriyle ilintili ve birbirine
zincirleme
bağlı kompleks bir yapısı var.
Birbirini takip eden şeyler. Evet. Yani burada şimdi o globin demire seçici bir özelliğe sahip olmasa, demire bağlanmaya yönelik bir şeyi olmasa, açlığı olmasa, yani buna evet, özgü olmasa, özel doğru. Üç boyutlu yapısı buna göre tasarlanmış ve yaratılmış olmasaydı, biz demiri istediğimiz kadar demirli gıdalar alalım. Kırmızı et de var mesela demir biliyorsunuz. Yumurta da var. Ondan sonra pek çok işte sebzelerde de var. Soya da olsun, ıspanak da olsun. Tahıllarda da var. Onların içindeki o demir molekülünü bağırsaklarımızda istediğimiz kadar biz almış olalım. Eğer o globin proteini orada olmasa ve kendi içine onu bağlayıp vücudumuza alacak halde bağırsaklarımızın içine geçip kan dolaşımımıza karaciğere götürmese o zaman demir istediğiniz kadar gıdalarda olsun. Hiçbir anlamı olmayacaktı. Hemoglobinin içinde de o demir yerleştirilmemiş olacaktı. Oksijenle taşınamamış olacaktı.
Evet.
Çünkü hemoglobin dediğimiz o protein, kırmızı kan hücrelerinin içindeki o protein çalışan bir mekanizma motor olarak, nano makine olarak demiri kullanarak oksijen molekülünü bağlayıp gerektiği zaman karbondioksitle değiştirebilecek özel bir yapıya sahip. Böyle bir tasarımı var. Demir olmadan bunların hiçbiri olamıyor zaten. Oksijen taşınması olmuyor. Oksijenle karbondioksitin yer değiştirmesi olmuyor.
Evet.
Maşallah. Ama bakın daha en başında o globin denen proteinin orada olması ve apotransferin ne dönüşmesi gerekiyor demiri içine bağlayarak bağırsaklarda. Daha ilk aşamada zaten buna yönelik bir hazırlık var. Yani o zincirleme olayın başı var. En neticesinin en sonucunda gerçekleşen hayati fonksiyon var. Tesadüf var mı burada? Kendi kendine gelişebilecek bir yapı var mı burada? Düzen olabilir mi kendi kendine?
Yok.
Böyle bir düzen kendi kendine gelişmiş olamaz tabii ki.
Tabii Allah'ın sonsuz aklı sayesinde, Allah'ın sonsuz aklı tecelli ediyor inşallah.
Evet. Peki nasıl oluyor da hala kalkıp işte Darwinistler böylesine, bakın bu detaylara hiç kimse girmez, hiçbir Darwinist girmez.
Evet.
Ama kabaca derler ki işte bu tesadüfen olmuş derler. İşte kabaca bunu söylemiş olmanın bir anlamı yok. Sen bunu altyapısını ortaya koyamıyorsan, sebepleriyle sonuçlarıyla izahını yapamıyorsan söylediğin şey bir havadaki bir balondan ibaret bir şey.
Tabii.
Yani değil mi?
Her an patlamaya hazır ki patlıyor
zaten. Yani. İçi boş. İçi boş bir fikir. Fikir de değil yani. Bir iddia diyebiliriz belki yani. Şaka. Söylenmiş bir şey. Söylenmiş bir şey yani. Laftan başka öte bir şey değil. Evet. İşte böyle.
Zaten gün gelecek inşallah çocukların güleceği, böyle eğleneceği basit saçma bir durum olacak yani. Darwinizm, evet. İşte materyalizm.
Evet.
Altını yani dolduramıyorlar. Yani iddiaların altı dolu değil, boş. Havadaki bir balondan başka bir şey değil. Biz de onu patlatıyoruz.
Evet, evet. Getire getire özellikle diyorlar ki mutasyonla oluyor. Ama milyonlarca sene içerisinde oldu diyor. Kardeşim, mutasyona fırsat bırakacak bir zaman yok ki zaten. Milyonlarca yıl ölü bir canlı olur o zaman. Bir şey olmaz. Burada biz gördüğümüz tasarım her aşamasında çok ince detayını görüyoruz. Mesela sunumda gösterdik. Şimdi bak, moleküler seviyede resmini de gösterelim. Globin molekülünün. Bu az önce bahsettiğimiz molekül. Hatta anlatayım. Demir globin molekülüne serbest olarak bağlanmıştır. Az önce söylediğimiz gibi. Vücudun herhangi bir yerinde, herhangi bir dokunun hücrelerinde serbest kalabilir. Demirin hücreler tarafından alınımının, kontrolünün büyük ölçüde demir taşıyan molekül olan apo transferine aittir. Apo transferin molekül de ne yapıyor? Demiri sadece bağlamak önemli değil. Bu ya önemli dedim, yeterli değil. Çok önemli bir şey ama yeterli değil. Bu bir inşaatta, inşaata gelen kamyonların mesela damperini doldurmaya benziyor. Çok iyi, tamam, oradaki yük aktarılacak malzemeyi araca doldurdun, güzel. Evet. Ama nereye gideceğini ve nereye boşaltacağını söylemen lazım.
Gerektiği yerde boşaltması gerekiyor.
Tabii, tutup mesela hiç alakasız bir yerde tem otun üzerinde bırakırsa kamyon o kumu mesela ne olur? Rezalet çıkar. Vücut da böyle. Bu çok basit bir örnek. Vücutta bunun gibi mesela milyarlarca ayrı molekül var, sentez ediliyor. Her birinin nereye gideceği ve nerede kullanılacağı ve zamanı çok hayati ve çok önemli. Evet. Vücutta bunların bak her biri için ayrı bir molekül görevli. Ve işlemi hatasız yapıyor ya. Yani bu bekimde mucize. Hatasız işlem nasıl oluyor? Molekül hatasız, uzman yani, molekül sentez ediliyor, uzman olarak çıkıyor. Uzman çıkıyor yani. Uzman sentez ediliyor. Ama İnsan seviyesinde uzman değil. Olabilecek en üst seviyede uzman. Nasıl oluyor bu ya? Sıfırdan.
Profesörler kafa patlatıyorlar.
Evet.
Yani bu nasıl olmuş da olmuş, nasıl oluyor da mükemmel bir şekilde cereyan ediyor bu olaylar, bu tepkimeler, reaksiyonlar. Çözmeye çalışılan bir olaylar var. Çözmeye çalışmak ne demek? Hani eskiden İkinci Dünya Savaşı filmlerinde vardır böyle, şifre çözücüler vardır. İşte en zeki insanlar toplanır o ülkenin. Oturup işte düşman mesajlarını çözmeye çalışırlar. Havada dolaşan o mesajları, ki o stratejileri çözebilsinler. Değil mi? O taktikler çözülebilsin. O orduyu nereden nereye hareket ettirebildiğini çözebilsinler. Ne var? Çünkü karşısında bir akıl var. Değil mi? Bir strateji olduğu açık. Sen de bunu çözmeye çalışıyorsun. İşte ne demek? Zaten çözülmeye çalışılan bir şey, tesadüfi bir şey diye zaten adlandırmak çok anlamsız. Bir akıl var burada, strateji var, o çözülmeye çalışılıyor.
Evet.
Bilim adamlarının yapmaya çalıştığı şey de bu.
Yani karşıdaki savaşta gibi o şifreli mesajı yazan, o şifreyi yapan bir şuur var, akıl var. O aklın ne amaçladığını çözmeye çalışıyor değil mi? Tabii. Şifreyi çözmeye çalışırken. Evet. Oradaki şifre, buradaki şifrenin yanında çok basit olduğu halde sen onu bir şuurun yaptığını ve bir aklın yaptığını ve amacının ne olduğunu araştırıyorsan o halde ondan çok daha kompleks halde olan vücudumuzdaki ve canlılardaki bu şifreyi muhakkak oraya koyan bir akıl var ve o aklın sahibini ve amacını sorgulaman lazım inşallah.
Adını söylemen gerekiyor.
Adını koyman lazım. Evet.
Yani sen, yani bütün bu kadar bak araştırmalar yapılıyor, kürsüler kurulmuş, üniversiteler, işte akil insanlar denen, işte sonuçta kafası çalışan insanlar diye bilinen insanlar toplanmış bir araya araştırma yapıyorlar, çözmeye çalışıyorlar. Bir şeyin çözülmeye çalışılması zaten açıktır yani. Orada bir akıl ürünü bir şey var. O aklın sahibini de orada söylemek gerekiyor. Cümle içinde bunun yaratıcısı Allah'tır, biz bunu çözmeye çalışıyoruz demek lazım. Ama bunu kalkıp da yok işte tesadüfen olmuş bir şey, biz bunu, yani samimi değiller söyledikleri şeylerde. Yani materyalistler, darwinistler söyledikleri şeye zaten kendileri inanmaları mümkün değil. Söyledikleri yalanın yalan olduğunu zaten çok iyi biliyorlar.
Evet.
Zamandan münezzeh Yüce Rabbimizin ol demesiyle her şeyi nasıl oluverdiğini, kusursuzca gerçekleştirdiğini inşallah görüyoruz. Tabi burada da bu stratejinin altında boğulan darwinist, materyalist kafaları da inşallah daha iyi görüyoruz. Allah nasip ediyor inşallah.
Evet, Allah'ın ol demesi yeterli oluyor. Ol deyince bütün her şey oluyor. Ama her şey. Yani mesela insanoğlunun bir şey üretmesi için yıllarca gereken bir süreç gerekiyor ve çok çalışması gerekiyor. Mesela bir MR cihazının geçen bir sordum da orada bir arkadaşım vardı. MR cihazının icat edilmesi uzun yıllar alıyor. Çok önemli bir buluş olarak günümüzde tıp dünyasında kullanılan çok da işlev olan bir teknolojik alet olarak.
Görüntüleme sistemi.
Evet, görüntüleme sistemi olarak günümüzde kullanılıyor. Fakat MR'ın icat edilmesi ne kadar uzun sürse de onu kullanmak için insanı da eğitmek gerekiyor. Evet. Bunun için 2 yıl üniversite bitirmeleri gerekiyormuş. Ve yetmiyor, onun üzerine de en az 2-3 yıl tecrübe sahibi olması gerekiyormuş ki MR cihazını kullandıktan sonra görüntünün ne manaya geldiğini yorumlayıp rapor yazabilsin. Bak, cihazın icat edilmesi için zaten yıllarca süre ve çok yüksek bütçeler ve bilim adamları, evet, tabii, çok fazla yetişmiş personelin çalışmasının haricinde cihazın nasıl kullanıldığının öğrenilmesi bile yine yıllar sürüyor bir insan tarafından. Bak, böyle bir süreç, tıp dünyasının çok önem verdiği bir cihaz bu, MR cihazı. Magnetik rezonans, değil mi?
Erken teşhis için vazgeçilmez bir şey.
Evet, dokuların içlerini bize ayrıntısıyla gösterebiliyor. Bunun çok daha kompleks, yani MR cihazının görüntülemeye çalıştığı bizim dokularımızı Allah ol diyor bütün galaksilerle birlikte. Maşallah. Bütün her şey o an var oluyor.
Değil mi o zaman mesela?
İşte bu nasıl yüksek bir yüce bir kudrettir, nasıl bir ilimdir, değil mi? Nasıl büyük bir maşallah ihtişamdır. Değil mi? Onu hocamız, insanoğlu, insanlar genelde Allah'ın varlığını anlamaya çalışırken onu haşa birimlendirmeye çalışıyor kafasını. Hani ne kadar büyük olabilir gibi düşünmeye çalışıyorlar demişti sayısal olarak. Halbuki Allah'ın büyüklüğü ve varlığının limiti yok. Sonsuz. Yani bu kentrilyon, üstü kentrilyon, üstü kentrilyon, üstü kentrilyon, tane üstü kentrilyon da olsa ondan da büyük. Ondan da geniş hacimli artık. Yani büyüklüğünün ve kudretinin sonsuz bir sınırı, evet, limiti yok. Sonsuz Allah'ın izniyle inşallah. Yani ol demesi yeterli nasıl, değil mi? Olur. Değil mi?
Mesela maşallah. Hiç de evrimcilerin söylediği gibi, hani hocam az önce açıkladı ya, hani o kadar uzun uğraşlar, o kadar büyük yatırımlar gereken bu aleti icat etmek, onu kullanabilmek, kullanabilen insanı eğitmek o kadar çok zaman alıyor ki. O zaman tamam, her şey bulundu. Mesela cihaz yapıldı. O zaman MR'ı çektiğin zaman, hani insan içine girdiği zaman, o zaman tamam, insanlar içine girsin. Başında birisi durmasın, o düğmelere basılmasın, o analiz yapılmasın. Kendiliğinden oluversin. Böyle bir şeyin imkanı var mı? Tabii ki yok.
Kimse inanmaz ya. Böyle bir şey söyleyene deli derler zaten.
Yani değil mi? Onların söylediği teoriye göre o zaman böyle olması gerekiyor. Evet. Ama yani burada Allah o cihazı bulmayı, bilim yapmayı nasip ediyor. Burada da tabii insanın ne kadar işlevsel olduğunu görüyoruz inşallah. Burada da Allah'ın kudretini en iyi şekilde anlıyoruz maşallah.
Tabii yani o bir tesadüf hesabıysa, vücuda kıyasladığın zaman onun dünyanın başından beri her an olması gereken bir tesadüf olarak hesaplanabilir. Ki böyle bir hesap zaten yok. Zaten ihtimal dışı bir konu. Tesadüfen canlılığın var olması. Ya mesela, böyle bir ihtimal yok yani.
Mesela dün bir tane film izledim. Hani buradan Su Dünyası diye galiba, tam da ismini bilmiyorum diye. Ama hani bakıyorsun mesela filme, medya organları, biz mesela söylüyoruz ahir zamanda medya organlarıyla Hazreti Mehdi en iyi şekilde İslamiyet'i, işte İslam birliğini yayacak inşallah, mükemmel bir altın çağı olacağını söylüyoruz. O dönemde de mesela Darwinist kafaların yaptığı işte saçma sapan söylediklerini medya organlarını da o kadar adapte etmişler ki, mesela film yapılmış. Filmde mesela her iki sözden birisi söylenen şu. İşte orada bir evrim geçirildiğine inanılan bir adamın yaptıklarını takdir etme var. Adam evrim geçirmiş, ona inanıyorlar. İşte sudan geldiğini, balıktan insana dönüştüğünü vurgulayan bir film yani. Hani mesela burada bakıyorsunuz nasıl da o dönemde insanlar buna inanmış ya, nasıl o dönemde onlar, insanlar bundan
kandırılmış
almış da,
yani
kandırılmış da, buna inanmış adam, evet, bunu hayal etmiş. Nasıl da bunu şekillendirilmiş ve de böyle bir teorinin olduğunu inanarak bir film yapmış adam.
Evet. Tabii aynı filmde bir, yani tabiri caizse kaos hakim. Savaş, görüş, evet, şey var. Tam evrimin iddia ettiği, iddiasına göre oluşabilecek dünya işte o tarz bir şey. Mesela onun için Richard Dawkins diyor ki, ben öyle bir dünyada yaşamak istemem diyor.
Tabii.
Hakikaten teorinin öne sürdüğü gerçek. Bak, bu gerçek yani. Şaka yok ki. Eğer bu teori olsaydı o zaman öngördüğü dünya şekli böyle bir şey olurdu. böyle karmaşık ya, savaşların mücadele olduğu karanlık bir dünya olurdu.
Filmde de Onur
Ama
hocamız,
öyle değil. Allah'ın izniyle.
Onu gösterebiliriz o videoyu.
Onur hocam da söyledi mesela az önce. Hı. Gerçekten bakıyorsunuz filmde acayip böyle bir güçlünün güçsüzü ezme hakimiyeti var mesela. Sürekli savaşlar mesela orada bir yer inşa etmiş ama güçlü onu direkt şey yapıyor. Savaş çıkarıyor işte hiç sorgusuz sualsiz gidip orayı bombalıyor işte yağmalıyor. Yani böyle bir dünyanın hakim olduğuna inanılmış.
İşte kim ister böyle bir dünyada yaşamayı? Hiçbir insan istemez. Hazreti Mehdi ve inşallah İslamiyet de tam onun tersi olan en mükemmel dünya koşullarını inşallah dünyada oluşturacak. Tamam o videoyu izleyelim inşallah sonra tekrar konuşuyoruz.
I liked one phrase you used there. You talked about the sort of society in which we wish to live. And I'll tell you quite freely that a society based upon Darwinian principles is exactly the sort of society I do not wish to live in. Mm-hmm. It would be a terrible society, it would mm-hmm. be. I do not wish to live in a Darwinian world. The world of nature is a Darwinian world. It's a very unpleasant world. It's a thoroughly unpleasant world. Not the kind of world we wish to live in. So let us understand it so that we can construct the kind of society in which we wish to live, which will be a non-Darwinian society, with a sort of society which departs from Darwinian principles. A society that was based on Darwinian principles would be a ruthless free market economy in which the rich trample the poor, in which it would be a sort of opposite of a liberal socialist society.
Evet, yani en büyük savunucusu kim? Richard Dawkins günümüzde evrim hipotezi paçavrasının. O dahi istemiyor. Çünkü evet. Yaşanılacak bir şey
değil. Ama açıkça söylüyor evrimin hakim olduğu bir dünya istemiyor.
Evrimin hakim olmasını istemiyor. Demek ki ne istiyor?
Darwinist zihniyetin hakim olduğu bir dünya istemiyor. Ne istiyor? Barışın, huzurun, güvenin olduğu bir dünyanın hakim olmasını istiyor. Yani İslam'ın hakimiyetini istiyor. Evet. İnşallah.
Ve bakın maşallah. Burada adam yani Richard Dawkins yıllarca evrim teorisini savunmuş bir adam yani.
Hani... Evet onu hocamız söylemişti. Yani en sonunda söyleyecekler demişti değil mi?
Evet.
İtiraf edecekler demişti. Bu da bir itiraf sayılır. Evet. Yani, tabii daha açıkta söyler inşallah. Sunumuza devam edelim. Apotransferin dediğimiz yani demiri kanda sadece demiri taşımakta kalmaz. Demiri kalmaz. Aynı zamanda hücre içine girerek bu molekülü gerekli bölgeye bırakıyor. Apotransferin de bir protein. Vücut demire doymuş duruma geldikten sonra karaciğer daha az miktarda apotransferin üretmektedir. Bakın şimdi karaciğer devreye giriyor bu sefer. Akıl gösteriyor. Bir başka deyişle karaciğer vücudun ihtiyacını belirliyor. Ve ihtiyacına göre bir üretim yapıyor. Böylece vücut içinde demirin taşınma işlemi azalıyor veya artıyor. Ya karaciğer dediğimiz ne? Bakıyorsun et. Demir nedir veya kaç ne kadar bulması gerekir? Vücudumuzda mesela karaciğer gövdemizde. Ya mesela alt bacağımızda ne kadar hemoglobin molekülü var ve ne kadar orada demir var? İdeal oranda mı, yüksek mi, alçak mı mesela? Nereden biliyor karaciğer orada? Veya mesela bronşlarımızda, değil mi? Akciğerlerimizde veya kafamızda her neredeyse hemoglobin molekülü vücudun tamamında 100 bin kilometre boru ağının içerisinde ne kadar hemoglobin molekülü olduğunu ve demir olduğunu eksik mi, fazla mı, ne kadar sentezlenecek? Bunun tespitini biliyor. Ya ideal oranını da biliyor. Gerekli maddenin de üretimini sağlıyor.
Karaciğer orada acayip böyle mutlak Maşallah. Bir rol oynuyor mesela. İnanılmaz böyle dağılımı sağlıyor mesela. Depolanması gereken şeyi depoluyor. Ondan sonra atılması gereken şeyi atıyor. Yönlendirmeyi o kadar iyi yapıyor ki inşallah orada anan ilhamıyla alan. Yani muazzam Demiriyle. Yani evet. Maşallah.
Ve orada yani eğer demir fazla alınsa vücuda çok ağır metal zehirlenmesi olur. Demir evet. ağır bir metal. İnsan zehirlenerek ölür. Böyle bir şey olmuyor. Karaciğer burada çok hayati bir vazife öngörüyor. Çok hayati bir şekilde demiri alınması var vücuda. Çok hayati bir şekilde yine gerektiği zaman bu kadar bana yeter. Daha fazlası benim vücudum bana zararlı olacak deyip onu apotransferini az üretmesi ve demirin emilimini azaltması var. Kimi kontrolünde? Benim mi? Hayır. O protein mi buna karar veriyor? Hayır. Organ mı karar veriyor? Hayır. Her şeyin üzerinde hakim olan Yüce Allah'ın yaratması.
Evet.
İnşallah.
Değil mi? Allah'ın ol dediği her şeyde olduğu gibi inşallah. Orada da kusursuzca işlevini yapıyor inşallah. Ve bundan söyledik yani bir et parçası. Değil mi Cihat Hocam?
Evet.
Maşallah.
İnşallah. Devam edelim. Bir başka deyişle karaciğer vücudun ihtiyacını belirliyor. Yani, ve demiştik ihtiyaca göre bir üretim yapıyor. Bunu da karaciğerin yapmadığı, Allah'ın ona ilhamıyla tecellisi şeklinde gördüğümüzü görüyoruz. Demirin vücutta fazla miktarda yayılması son derece ciddi rahatsızlıkları da beraberinde getirecektir. Her an vücutta bu hassas ölçüm yapılıyor ve yaklaşık 100 trilyon hücrenin her birinin hangi miktarda demire ihtiyacı olduğu belirlenip ihtiyaca göre yapılan üretim aynı zamanda bir nevi tasarruf da sağlıyor. Yani gerekli molekülün ideal oranda üretilmesi de çok ayrı bir mucize. Çünkü mesela DNA'da hemoglobinin nasıl üretileceğinin genetik şifresi var. Kan hücrelerinin üretilirken bu şifre, o gen okunuyor ve oradan protein sentezleniyor, hemoglobin proteini. Doğru. Ama ne kadar sentezleneceğini, yani bu şuna benziyor. Klima mesela soğutuyor değil mi? Bütün bilgisi devreleri içinde hazır. Bilgisayar sistemi, yazılımı falan var. Üstünde düğmesi de var kullanmak üzere. Bastığın zaman soğutuyor. Bastığın zaman kapatıyor. Üstünde dereceleri var. Biz burayı sıcak hissedersek, yani bak karar veriyoruz biz, sıcak diyoruz, çalıştırıyoruz, soğutmaya başlıyor. Soğuk olduktan sonra, çok soğuk olursa ne yapıyoruz? Basıyoruz düğmeye, ayarını azaltıyoruz, seviyeyi düşürüyoruz ve alçı yapıyoruz, ısıyı ayarlıyoruz. Bunu kim yapıyor? Biz yapıyoruz. Biz çünkü düşünüp, hissedip, yani soğuğu, sıcağı hissedip ona göre karar veren bir şuuruz. Ama biz yani şu ortamda, yani burada insan hissediyor kendisini değil mi? Çok rahat bir şekilde. Ya bir de mesela bütün Türkiye'nin hava raporunu bul. Bütün Türkiye'nin mesela hava durumunu ayarla gibi bir durum söz konusu olsa. İşte vücudumuzdaki işlem biraz buna benziyor. Her an...
Daha da ötesi. 100 trilyon hücreden bahsediyoruz.
Evet. Daha da kompleks ve geniş bir alan diyelim. Ama bunun hepsinin aynı anda verisinin gelip, verisinin ideal oranın belirlenip, bilgi olup, bilgisinin olup, ona göre üretimin yapılması, sağlanması bir mucize. Bunun üstünde ne oluyor? Hastalık oluyor. Mesela yüksek demir alınırsa, salınırsa hastalık oluyor. Aşağı olursa yine hastalık oluyor.
Tabii her şeyde olduğu gibi mesela bu bile başlı başına evrimi çürütecek yegane mucizelerden bir tanesi. Yani 100 trilyonun ihtiyacına göre seviye belirlenip, tespit edilip aynı anda bütün hepsinin ihtiyacı karşılanıyor inşallah.
Türkiye'de 70 milyon kadar insanımız yaşıyor, vatandaşımız yaşıyor. 70 milyon insanın ihtiyacını düşünmek var. 70 milyon hane yoktur. Daha da azdır yani 70 milyon insan evet. varken. Hadi 70 milyon hane olduğunu düşünelim, ev olduğunu düşünelim. Bu evlerin işte hani sıcaklıktan yola çıktık da işte bu evlerin sıcaklık değerini ayarlayalım diyelim. Tamam. 100 trilyon hücrenin ihtiyaçları burada planlanmış. 100 trilyon hücre, böyle bir rakam yok yeryüzünde. 7,5 milyar insan var. Buna yaklaşmamız zaten mümkün değil. Yani böyle bir düzen, böyle bir organizasyon sağlansa zaten elimizde yani tek bir insan vücudundaki hücrelerin sayısı bunun çok çok ötesinde bir şey. Böylesine bir sonsuz akılla, sonsuz ilimle, sonsuz güçle bir hakimiyet var, bir yönetim var maşallah.
Evet, mesela bu solunumla alakalı bir hassasiyet. Şimdi sıcaklık dedik, onunla ilgili kısa bir örnek de vermek istiyorum. İnsanın yaşadığı sıcaklık aralığı da çok az vücut içindeki. 36 derece optimum değer. Bu 40'a kadar esneyebiliyor bir nevi. Biraz vücut fonksiyonları yavaşlıyor. Fakat 1-2 derece daha çıktığında şuur yavaş yavaş ortadan kayboluyor. 40-42.
Komaya giriyor.
Evet, onun da üstüne gittiğinde onun... Latince bir isim vardı. Yüksek ateşten dolayı koma ve ölüm evet. hadisesi oluyor. Yani vücudun içindeki sıcaklık değerleri 6 derece, o da yani maksimum değeri 5 derece, 4 derece esneyebiliyor. Evet. Beyin gibi bir organ ve vücudumuzda çok hayati organlar var. Bunların hepsinin anan bütün değerlerinin tespit edildiğini görüyoruz. Evet. Bu da o anlamda çok
aynı şey. Hipertermi işte o 40 derece evet. ve üzeri olduğunda hipertermi oluyor işte. Ve aşağısı olduğu zaman 35-34 falan dereceleri düşünce de hipotermi oluyor. Her iki halde de vücut fonksiyonları artık proteinler, o moleküler nano makinalar çalışmaz duruma geliyorlar. Yüksek ısıda yapıları bozulmaya başlıyor. Böyle bir şey olmaması gerekir. Vücut organlar işlevlerini yitirmeye başlıyor. Ya da işte çok düşük derecelerde yine aynı şekilde hani optimum dedin ya, yani en uygun ortamın altına inilen bir durum söz konusu. Orada da yine hücrelerin çalışma fonksiyonlar yitirilmeye başlanıyor. O aralıkta tutulması lazım. Ve tutuluyor en mükemmel şekliyle. Bunu kim tutuyor? Ben ayarlamıyorum. Başkası ayarlamıyor. Annem babam da ayarlamıyor. Kendilerini de ayarlayamazlar. Allah yaratıyor. Her yere hakim olan yegane güç. Allah'ın yaratması yine aynı şekilde.
Evet. Değil mi? Bak nereye baksak Allah'ın yaratışını, yaratma evet. sanatını görüyoruz. Değil mi? Maşallah. Devam edelim. Demirin vücuttaki emilim hızı oldukça yavaştır. Maksimum hız günde ancak birkaç miligramdır. Bu demektir ki besinlere aşırı miktarda demir olmasa bile, pardon, besinlerle aşırı miktarda demir alınsa bile bunun yalnızca az bir bölümü vücutta kullanılacaktır. Vücuda alınan demirin oldukça az bir miktarı kullanılır. Ancak vücut için son derece önemli olan bu özel malzemenin geri kalanı hiçbir zaman israf edilmez. Vücuttaki fazla demir iyonları sonra kullanılması gerektiğini bilircesine vücuttaki bazı hücreler tarafından depo edilir. Depo görevi yapan bu hücrelerden biri de karaciğer hücresidir. Karaciğer hücreleri adeta bir fabrikanın depolama bölümü gibi çalışarak vücuttaki fazla demiri ileride kullanılabilmek üzere depolar.
Şimdi burada çok hayati bir olay söz konusu. Şimdi hep düzenden, hep bir ayarlamadan bahsediyoruz, organizasyondan bahsediyoruz. Buradaki düzenleme, depolama stratejisi bizim aklımızın, hayalimizin çok ötesinde olduğu bir kez daha anlaşılıyor. Şöyle ki, şimdi demir nerede kullanılıyor? İşte hemoglobinin içinde, hemoglobin denen proteinin içinde. Hemoglobin nerede? Al yuvarların içinde. Al yuvarların ömrü ne kadar? Ortalama 120 gün. Bir al yuvar içindeki o demiri, demirle beraber ortalama 120 gün boyunca bu işi kusursuz olarak mükemmel bir şekilde yürütüyor. Ne yapıyor? Oksijeni alıyor, karbondioksite bağlıyor. Karbondioksiti bırakıyor, oksijeni alıyor. Bu şekilde demir vasıtasıyla bunları gerçekleştiriyor. Ömrü sonlanması şu şekilde gerçekleşiyor. Dalakta veya karaciğerde al yuvarlar, ömürleri bitmiş olan al yuvarlar yakalanıyorlar ve parçalanıyorlar. İçlerindeki demir ne oluyor? Atılıyor mu? Hayır. Aynı şekilde depolanıyor. Tekrar kullanılmaya yönelik olarak hani tekrar kullanım diye bir şey vardır ya işte
geri dönüşüm.
Geri dönüşüm dedikleri olay. Tekrar geri dönüşüme katılıyor ve yeni al yuvarların üretiminde kullanılıyor aynı demir molekülü. Çünkü zaten sinirim sistemiyle işte büyük merhalelerle işte zorluklarla alınmış, emilmiş, vücuda girmiş o demir. Onun atılması söz konusu değil. Tekrar bu şekilde kullanılıyor.
Ya mesela bizim savunma mekanizmamız da öyle. Mesela gelen enfeksiyonu tespit ettikten sonra antikorları üretiyor. Enfeksiyon her an gelecekmiş gibi antikorları depoluyor, içerisinde barındırıyor inşallah. Burada mesela biz hep söylüyoruz inşallah, şeytan Allah'a sınırım. Onlarda sizin için ibretlikler vardır diye buyuruyor ayette.
İbretler vardır
diye buyuruyor ayette. Mesela burada da en iyi şekilde harmanlandığını görüyoruz inşallah. Mesela burada hiçbir zaman israf yok.
Evet.
Bizim için, insanlar için burada en iyi şekilde ibretler vardır inşallah. Evet.
Mesela pek çok medeni diyebileceğimiz işte ortamlarda mesela bakıyorsunuz çöpler, özel şeyler ayrılmış durumda. İşte plastiği şuraya atın, kağıdı buraya atın, işte teneke kola ya da işte şey kutularını, şişe kutularını buraya atın, cam şişeleri buraya atın diye özel hazırlanmış çöpler oluyor. Özel kutular olmuş oluyor. Bu bir bilinç arz ediyor mu? Tabii ki arz ediyor. Bir medeniyet var mı? İşte medeniyet dediğimiz şeyin ardında ne var? Yani bu düşünce şekli. İnsanın işte çevrenin kirlenmemesi, israf edilmemesi için güzel bir çalışma bu. Bunu desteklemek gerekiyor. Hakikaten de güzel bir uygulama. Şimdi burada israfın önüne geçilmesi açısından güzel bir uygulama. Bunu uygulamak en güzeli. Bakıyorsunuz bu zaten vücutta zaten yapılıyor. Zaten kullanılıyor. Ne zamandan beri? Yani ilk Hazreti Adem yaratıldığından itibaren böyle. Hayvanlarda da var aynı şekilde sistem. Onlar da yine demir alıyorlar, karaciğerleri depoluyor. İşte bütün memeli canlılarda var yine aynı sistem. Aynı şekilde cereyan ediyor.
Değil mi? Bu sistemi mesela insanların bulup da insanların kullanacağı şekle getirmesi mesela son zamanlarda gerçekleşiyor.
Evet.
Ama Cihat Hocam da söylediği gibi bu ilk insanın geldiği andan itibaren Allah'ın insanlara bahşettiği mucizelerden bir tanesi, evet, inşallah.
Bu şimdi tesadüfen mi oluşmuştur diyeceğiz? Hayır. Allah'ın yaratması işte bu. Yani bunu tesadüfen demiş olmak, o zaman bekleyelim işte o geri dönüşüm sistemleri kendi kendine gelişsin demek gibi bir şey. Hayır, öyle olmaz. Çöpler birikir, artar, kokar.
Tabii.
Tam bir rezalet çıkar yani. Çevre kirliliği olur.
Evet.
İşte o karmaşık ortamdan gitmek için zaten, yani kurtulmak için geliştirmiş koruma sistemleri bunlar, o geri dönüşüm sistemleri. Bakıyorsunuz en mükemmel haliyle zaten vücutta var bunlar hali hazırda.
Allah ayette şöyle buyuruyor, Haşr suresi 24. ayette, şeytan Allah'a sanırım, Allah ki yaratandır, en güzel bir biçimde kusursuzca var edendir, şekil ve suret verendir, en güzel isimler O'nundur, göklerde ve yerde olanların tümü O'nu tesbih etmektedir, O aziz ve hakimdir inşallah. Allah kusursuzca var edendir diyor ayette. Kusursuzluk ve şekil ve suret verendir diyor. Şekil ve suret vermek. Yoktan, insanoğlu sıfırdan bir canlı mesela, film mesela çekecek, tasarlayamıyor. Buna bir şekil ve suret veremiyor. Yoktan.
Örnek edinmek sizin yaratandır o.
Evet. Muhakkak insan örnek alıyor Allah'ın yarattıklarından. Bir benzerini uyarlıyor. Allah'sa, Allah inşallah yoktan, sıfır yani hiç yokken şekil ve surette kusursuz bir biçimde yepyeni bir canlı yaratma kudretine sahip inşallah.
İnşallah.
Bu Allah'ın bize yaratma sanatını gösteriyor. İnsanın da acizliğini bir nevi gösteriyor inşallah.
Evet, mesela şekil ve suret verendir diye ayette geçiyor. Şekillere ve suretlere bakıyoruz. Hepsi simetrik. Maşallah. Altın oranla yaratılmış. Bunları da o şekilde, aynı şekilde çerçevede değerlendirmek lazım. Allah'ın kusursuz yaratış sanatıyla var hepsi. Yani tesadüfen, evet, o simetri gerçekleşmez. Tesadüfen iki kulak, tesadüfen iki göz, tesadüfen iki kaş, tesadüfen 32 tane dişimiz birbiriyle simetri halinde, alt ve üst çenede olmak üzere bunlar gerçekleşmez, çıkmaz ortaya.
Evet.
Ya da işte omurgalarımız tesadüfen işte kafatasından kalçaya kadar belimizde sıralanmaz hiçbir şekilde.
Veya kaburga tam simetrik.
Evet. Tesadüfen göğüs kafesi gelişmez. İçinde iç organları, akciğerleri ve kalbi barındıracak şekilde ortaya çıkmaz tesadüfen. Tesadüfen bir sağ kolumuz, sol kolumuz oluşmaz. Tesadüfen ayakla sağ ayak, sol ayak oluşmaz. Birbirlerinde tamamen simetrisi olan, ayna simetrisinde ama bakın yani. Yani ayaklarımız parmaklarıyla beraber oluşmaz, eller oluşmaz ayna simetrisi halinde. Bir araya geldiği zaman birbirini tamamlayacak şekilde, aynısı olacak şekilde olmaz. Ancak Allah'ın kusursuz yaratışıyla, şekil ve suret vermesiyle olabilir ancak.
Mesela ayette de Onur Hocam az önce okudu. Göklerde ve yerde olan olanların tümü onu tesbih eder inşallah. Zira ayette de şöyle geçiyor, şeytanın Allah'ı sanırım. Onun alnından tutup da denetlemeyeceği hiçbir canlı yoktur inşallah. Yani burada da maşallah çok iyi açıklanmış yani. Gökte ve yerde olan her canlı Allah'ı tesbih ediyor inşallah. İnşallah. Yani insanların da kendini Allah'a teslim edip ahireti tesbih etmeleri gerekiyor inşallah.
İnşallah.
Evet inşallah. Yani bak, konum programın başından beri kaç tane konudan bahsettik. Ve konu konuyu açıyor. Neden? Çünkü Allah'ın yaratması hayranlık uyandıracak, üzerinde derin düşünülecek bir konu. Oksijen molekülünü bağlayan hemoglobini bahsediyoruz. Maşallah tam olması gereken yerde, olması gereken miktarda vücudumuzda sentez edilebiliyor. Ve bunun, evet, bilgisi daha ilk insan var olduğunda var. Hemoglobine demiri veren globin proteinleri ve apotransferin moleküllerinin de bilgisinin olduğunu, bunların da vücuda gelen, sindirim sistemiyle gelen demir iyonlarının bağlanıp tekrar hemoglobin oluşana kadarki süreçte görev aldığını görüyoruz. Hı hı. Ki daha birçok seviyede proteinler var. Bu aşamada ilerleyen proteinler var. Allah, yani bunların her biri ayrı bir nimet ve her birine ayrı ayrı şükretmemiz gerekiyor. Her birini ayrı ayrı düşünüp kafa yormamız gerekiyor. Bunların hiçbirisi tesadüfen oluşamaz. Her birisi zincirin, sistemin bir parçası. O olmazsa canlılık olamıyor. Ki solunum bir canlının en temel görevi. Eğer sollayamıyorsa, oksijeni vücudunda metabolize edemiyorsa, metabolik reaksiyonlarda oksijeni hücrelerin içerisine anlamlı ve yani anlamlı dediğim gerekli yerde, gerektiği zamanda veremiyorsa o zaman canlılık olamıyor. Evet. Bu canlılığın devam etmesi için olmazsa olmaz bir şart. Evet. Allah bunu bizim bütün vücut hücrelerimize, 100 trilyon diyoruz ya, 100 trilyon hücre. Az bir sayı değil bu. 100 trilyon çok üst bir sayı. Hepsinin ihtiyacının tamamını net bir şekilde belirliyor. Kim belirliyor bunu? Allah'ın ilham ettiği hücreler ve organlar belirliyor. Başka bir açıklaması olamaz. Yani bir tane hastaneye gittiğinizde, bir test verdiğinizde karşınıza çıkan test sonuçlarında mesela kaç sayfa sonuç çıkıyor? Her birinin ayrı ayrı tetkiki yapılıyor. Kandaki hormonların ve olması gereken elementlerin değerleri çıkıyor. Bunun ideal oranları var. Bunların eksikliği hastalığa sebep veriyor. Ve bu eksikliği gidermek için doktorlar ne yapıyor? Buna uygun ilaçlar yazıyor. Takviye yapıyor. Eksikliği gidermeye çalışıyor. Eksiklikte ne oluyormuş demek ki? Hastalık oluyormuş. Bakıyorlar bu hastalık niye oldu diyorlar. Mutasyon çünkü olmuş diyor. Şu an tam net aklıma geldi. Mutasyonla olan birçok hastalık var. Bunun örneklerini veririz ayrıntısıyla. Mutasyon hastalık yapıyor ve bunun çaresini, çözümünü bulmak için doktorlar ilaç yazıyorlar veya yani yaşamın devam etmesi için veya ileriki tekniklerle gen nakli yaparak o mutasyonunu yeni düzeltmeye çalışıyorlar bir şekilde. Ha, demek ki ne oluyormuş? Zaten bizim vücudumuzdaki bu sistemin ayarlanması için gerekli bütün gen zaten en mükemmel haliyle var. Bunun üzerinde meydana gelen bir değişiklik hastalığa yol açıyor. Canlı hayatını riske ediyor.
Ki zaten bu test edilmiş yani. DNA'da bulunan milyonlarca harften sadece ikisinin yer değiştirmesi sonucu mutasyonda insanların belirli bir süre, tam hatırlamıyorum ne kadar süre olduğu, parmakları olmadan doğuyorlarmış değil mi? Hocam onu da resmetmiştik inşallah, diğer programlarımızda söylemiştik.
Evet.
Sadece iki harfin değişmesi sonucu...
Bir tane. Yani bir harf değişiyor. Evet.
Yani bir harfin yer değiştirmesi sonucu sadece insanlar...
3.2 milyar harften bir tanesi değişince o zaman eksiklik oluyor işte. O derece hassas bir şey var, bilgi deposu var. O bilgi deposundan tek bir harfin çıkması, bozulması, yer değiştirmesi ya da o hastalığa sebep oluyor.
Evet. Yani Allah çok detaylı yaratıyor. Mesela genimizde bizim protein şifreleyen intron ve protein şifrelemeyen intron ve protein şifreleyen ekzon bölümleri var, bölgeleri var. Biz 3.2 milyar harften bir tanesinin değişimindeğinde parmakların yok olduğunu söylüyoruz. Ama bizim genimizde birçok kısım, birçok bölge, birbirini kontrol eden başka bölgeler ve birbiriyle sürekli girift halde, değil mi? Kompleks bir halde olan birbirini kontrol mekanizmaları görüyoruz. İşte bir tane harf değiştiği zaman o onu kontrol edeni de etkiliyor. O kontrol eden başka onu kontrol edeni etkiliyor. O kontrol eden başka kontrol edeni etkiliyor. Ve her yerini etkilediğinde de işte böyle ciddi sonuçlar ortaya çıkıyor. Evet. Veya ne oluyor? Ölüm hadisesi oluyor inşallah.
Evet, şimdi videomuz var.
Evet, tamam, sen videomuzu izleyelim inşallah.
Okyanuslarda yaşayan birçok canlı türü çeşitli şekillerde göç eder. Bu göçlerden bazıları zaman zaman gerçekleşir, bazıları ise süreklidir. Peki bu canlılar binlerce kilometre karelik bir alanda ulaşmak istedikleri bölgeyi nasıl bulurlar? Bu sorunun cevabı balıkların mükemmel yön bulma becerilerinde saklıdır. Karada ve havada göç eden birçok canlı gibi balıklar da göç ederken çoğu zaman güneşten faydalanarak yönlerini bulurlar. Birçok balık barındığı yerden beslendiği bölgelere doğru yol alırken güneşi kullanır. Bir diğer yöntemse dünyanın manyetik ve bazı elektriksel alanlarındaki değişikliklerden faydalanmalarıdır. Örneğin köpek balıkları üzerinde yapılan bazı araştırmalar onların dünyanın manyetik alanındaki değişiklikleri fark edebildiklerini göstermiştir. Okyanuslardaki akıntılar, dünyanın manyetik alanının etkisiyle güçlü elektrik alanları oluştururlar. İşte bu elektrik alanlarından oluşan akıntılar, bir köpek balığı için okyanusta belirgin otoyollar gibidir. Dikkat edilirse suyun altındaki bir balığın kendine bir hedef belirlediğinden ve sonra da bu hedef doğrultusunda çeşitli sistemler vasıtasıyla bir rota izlediğinden bahsettik. Ancak kuşkusuz ki bir balığın böylesine kusursuz bir yeteneğe kendi kararlarıyla veya tesadüflerin etkisiyle sahip olması mümkün değildir. Allah bu canlıları yaşamları boyunca ihtiyaç duyacakları sistemlerle beraber yaratmıştır ve onlara tüm davranışlarını yön bulmadaki kabiliyetlerini ilham etmektedir. Bu ilham sayesinde balıklar uçsuz bucaksız okyanuslar içinde yönlerini bulabilmektedirler. Evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır. O, her şeyi bilendir. Gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden O'dur. Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni ve ona çıkanı bilir. Her neredeyseniz O sizinle beraberdir. Allah, yaptıklarınızı görendir.
Evet maşallah, her şeyi Allah yaratıyor. O balıklar nereden bilsinler, nasıl haberleşebilecekleri, nasıl geliştirsinler? Elektriği nasıl algılayabilsinler, manyetik alanları nasıl ayırt edebilsinler? Ancak ve ancak onların vücutlarına bu sistemler yerleştirilmişse böyle bir şey mümkün olabilir. Ki zaten bakıyoruz, bu sistemler onların vücutlarına yerleştirilmiş. Yani. Yerleştirilmiş ne demek? Yani bir eve geliyorsunuz, işte çeşitli sistemler var, güvenlik sistemi var evin içinde. Bakıyorsunuz işte su tesisatı var. Bakıyorsunuz işte elektrik tesisatı var. Ne demek bu? Birinin yapmış olduğu anlamına gelir değil mi? Akıl projelendirilmiş ve buna göre işçiler çalışmış üzerinde, monte etmişler. En mükemmel haliyle işte su sızdırmazlıkları da kontrol edilerek vesaire. Kablolar döşenmiş, işte borular yerleştirilmiş. Makineler kontrol edilmiş, doğru çalışıyor mu çalışmıyor mu, o şekilde teslim ediliyor size diyelim. Bakıyorsunuz hayvanın vücudunda bu sistemler ne olmuş? Yerleştirilmiş. Ne anlama gelir bu? Hayvan mı bunu kendisi mi geliştirdi? Şimdi evin kendi kendine akıllı ev falan diyorlar da aklıma geldi. Sanki ev kendi kendine mi akıl etmiş, bunları geliştirmiş? Hani o akıllı ev dedikleri her şeyi mükemmel olan, koordineli çalışan sistemler, bilgisayar kompüterize sistemlerle çalışan evlerden bahsediyorum. O ev kendi kendine mi bunları geliştirmiş? Tabii. Böyle bir şey beklenemez tabii ki.
Ya mesela
hayvan ancak sonsuz bilgi sahibi Yüce Rabbimizin İlhan bizim için hala anlamaya çalıştığımız sistemler. Bakın yanına bile yaklaşmamız mevzu bahis değil. Onun için sonsuz ilim sahibi diyoruz. Sonsuz güç sahibi diyoruz. Bu sistemlerle zaten yaratılmış. Bu sistemler ona monte edilmiş. Bu sistemler ona bahşedilmiş. Mesela, çok açık bir şey için, çok açık bir şey. Yani bu şüphe götürmez mi gerçek? Kalkıp da işte o bunu kendi geliştirdi demek, işte o akıllı ev projesinin kendi kendine sistemler geliştirmesi anlamına geliyor. Yani böylesine saçma bir iddia olmuş oluyor.
Evet.
Komik.
Yani mesela bakıyoruz hiç yönünü bilmeyen birisi bile mesela araçla giderken işte tabelalara baka baka mesela yönünü bulabiliyor mesela. Burada okyanuslar altında kusursuzca yön bulmasını sağlayan mesela yönünü bulan köpek balıklarındaki o manyetik alanı Allah'ın ilhamıyla adeta bir otoyolda kusursuzca yönünü biliyormuşçasına ilerlediğini görüyoruz inşallah.
Evet.
Yani burada tabii Allah'ın üstün yaratılış mucizesi vardır inşallah. Kısa bir aramız var. Aradan sonra devam edelim inşallah. Evet, sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Araya girmeden önce de söylemiştik mesela okyanusta köpek balıklarının ve diğer balıkların yönünü bulmaktaki işte kusursuzluğu, hareketlerini gerçekleştirmesindeki kusursuzluğunu, yönünü Allah'ın ilhamıyla gerçekleştirdiklerini biliyoruz inşallah. Hazreti Mehdi'nin gelişiyle de inşallah insanlar yönünü en doğru şekilde bulacaklardır inşallah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın üstün ahlakı ve manevi üstünlükleri hakkında bir sunumumuz var inşallah. Hazırsa onu gösterelim. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ahlakı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme benzer. Peygamber Efendimiz Hazreti Mehdi'nin ehli beytinden gelecek kişine ahlakını çok benzettiğini her defasında hadislerinde söylemiştir inşallah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam Allah'a karşı son derece boyun eğicidir. Allah
ahlak
ahlak bakımından peygamber sallallahu aleyhi ve selleme benzer inşallah. Ahlakı benim ahlakım olan bir evladım Hazreti Mehdi Aleyhisselam çıkacak inşallah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üstün ahlakı Kur'an'da şöyle haber verilmiştir. Şüphesiz sen üstün ve pek yüce bir ahlak üzerindesin. Hazreti Mehdi Aleyhisselam dünyanın en üstün ahlaklı insanı olacaktır inşallah. Zaten ahlak bakımından Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme benzediğini söylüyoruz. Peygamber Efendimiz de kendi ahlakına benzettiğini söylüyor. Hı hı. Tabii ki bu ahlaka sahip olan insanın dünyada barış yönünden, saadet yönünden, mutluluk yönünden inşallah İslam'ı en iyi şekilde, en sonsuz zamanlarına ulaştıracaklarını Peygamber Efendimiz müjdelemiş inşallah.
Evet, bir de en üstün ahlaklı insan çok büyük bir ünvan. Dünyanın diyor bak, dünyanın en üstün ahlaklı insanı diyor inşallah. Üstün ahlak nasıl oluşuyor diye düşündüğümüzde ise onun da yine Kur'an'ı, Allah'ın yarattığı Kur'an'ı inşallah uygulamadaki mükemmellikle ortaya çıktığını görüyoruz. Çünkü Kur'an'daki hükümler herkese açıktır. Ama Hazreti Mehdi bunu en iyi uygulayan insan olacak inşallah ve dolayısıyla en üstün ahlakı da o sahip olacak. Yani güzel ahlakın sırrı yine Kur'an'da geçiyor. Yani birçok hayır yapabilir insanlar. Birçok iyi davranış da sergilebilirler. Ne bileyim işte okul yaptıranlar oluyor, çeşme yaptırıyor vesaire, cami yaptırıyor vesaire. Ama bu insanın ahlakının yükselmesi için sadece yeterli değil. İnsanın ahlakının daha iyi bir ahlak, daha güzel bir ahlak olması için sürekli Allah'a minnettarlığını bildiren, imanını arttıran, şükrünü arttıran inşallah sürekli Allah'la bağlantılı olan her yaptığını ve her başına gelen, yani kendi yaptığını ve başına gelen her olayın Allah'tan olduğunu ve Allah'ın yaptığını bilen ruh haliyle inşallah sürekli derin düşünmekle insanın ahlakı artıyor ve güzelleşiyor inşallah.
Tabii inşallah insanların Allah'a kendini teslim etmeleri de ahlakının yavaş yavaş güzel olacağı anlamına gelir inşallah. Onur Hocam da söyledi, hani bir okul yaptırmak ya da bir işte çeşme yaptırmak, bir cami yaptırmak ahlakının en güzel şekilde olduğu anlamına gelmez. Zira ahlakın, Hazreti Mehdi'nin ahlakı sonsuzlukta ve kesintisiz olarak inşallah Peygamber Efendimiz vurgulamakta hadislerinde.
Evet.
Evet, devam edelim inşallah salatımıza. İmam Mehdi Aleyhisselam tüm insanların en sakin, en sakınan, en dindar, en cömert, en cesur ve en sadakatlisidir. İmam Mehdi Aleyhisselam tüm günahlardan, kusurlardan, murdarlıktan ve hatadan arı ve paklanmıştır inşallah.
Murdar yani pislik. Bütün pisliklerden temiz bir şekilde, saf bir şekilde arındırılmış bir insan Allah'ın izniyle. Çünkü burada Kur'an ahlakı diyoruz. Ahlak, Kur'an ahlakı. Peygamber Efendimiz'in ahlakı neydi? Ben yalnızca bana vahyedilene uyuyorum diyor ayet-i kerimede. Peygamber Efendimiz'in söylediği bu. Şeytandan Allah'a sınırım. O da Kur'an'a uyuyor sonuçta. Ve sonuç itibariyle Mehdi Aleyhisselam da aynı şekilde Allah'ın emri olan Kur'an'daki emirlere uyuyor. Ve Kur'an ahlakıyla ahlaklanmış birisi. Asr-ı saadet zamanında din nasılsa Mehdi Aleyhisselam zamanında da yine aynı şekilde tekrar canlandırılacak. Mehdi Aleyhisselam'ı Allah vesile kılacak bunun için. Ve Kur'an ahlakı yeryüzüne hakim olacak.
İnşallah. Tabii Asr-ı Saadet dönemindeki gibi Altın Çağ'da da inşallah o dönemdeki gibi İslam'ın en üst seviyelere çıkacağını inşallah Peygamber Efendimiz de müjdeliyor.
İnşallah.
Evet, maşallah.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam Allah'ı dünyadaki her şeyden çok sevecek ve Allah'tan derin bir saygıyla korkacaktır inşallah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam gergez kuşunun kanadı ile titremesi gibi Allah'tan çok korkan bir kimsedir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam adildir, kutlu ve tertemiz, hakkın bir zerresinden dahi geçmez o. Hazreti Mehdi Aleyhisselam, Allah onun Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın eliyle İslam dinini aziz edecektir inşallah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam her an Allah korkusunu kalbinde taşımaktadır ve Allah'ın katında sahip olduğu takarrub yani yakınlık makamından dolayı da gururlanmaz. Maşallah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a karşı son derece boyun eğicidir.
Hazreti Mehdi Allah'ın karşısında
son derece boyun eğicidir. Yani Allah'tan öyle korkar ki gergez kuşunun titremesi gibi inşallah Allah'a teslim olmuş bir vaziyettedir inşallah.
Evet inşallah.
Evet devam edelim inşallah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam Allah'ın karşısında, Allah'ın azameti karşısında huşu edendir. Çok huşu eden kanatlarını açıp başını aşağı dökerek gökyüzünün zirvesinden yere doğru inen bir kartal gibi. Hazreti Mehdi Aleyhisselam Allah'ın celali karşısında böyle huzu, tevazu hali, alçak gönüllü olma, Allah'ın azametini, celal ve cemalini, büyüklüğünü düşünmekten meydana gelen insandaki huzur ve huşu hali. Ve huşu edendir inşallah. Allah ve yüceliği onun vücudunda tecelli etmiştir ve Allah'ın varlığında yok olmuştur inşallah. Yani Hazreti Mehdi inşallah Allah'a kendini o kadar teslim etmiştir ki inşallah. Zaten bu ayette de vurgulanıyor inşallah. Hani gergez kuşunun titrediği gibi Allah'tan korku sakının kendini teslim etmiş. Peygamber Efendimiz'in de az önce Cihat Hocam'ın söylediği gibi ben sadece Kur'an ne diyorsa onu yaparım diye vurgulamış. Hazreti Mehdi'nin de inşallah böyle olduğunu Peygamber Efendimiz de müjdelemiştir.
Evet, yani İnşallah. Bütün dünyaya İslamiyet'e hakim ettiriyor Allah, vesile ediyor. Onun elçisi olarak görev yapıyor. Ama yani dünyanın o anlamda en kıymetli kişisi oluyor. En büyük ünvana sahip olan kişisi oluyor. En önemli kişisi İnşallah. Oluyor değil mi? Yani en büyük akıllı tecelli ediyor. En zeki olan oluyor. Ve en büyük zenginliğe de o sahip olmuş oluyor inşallah. Hı-hı. Çünkü bütün dünyanın o anlamda hakim olmuş oluyor. Yani yöneten kişi olmuş oluyor inşallah.
İnşallah.
Ama bak nasıl tarif ediliyor? Bu insanlar için çok güzel bir örnek. En tevazulu diyor yine. Değil mi? En alçak gönüllü. En güzel ahlak yine onda oluyor diyor maşallah. Hı-hı. Bu anlamda çok güzel bir örnek olmuş oluyor inşallah.
Evet. Maşallah. Evet, devam edelim. Hazreti Mehdi Aleyhisselam çok merhametli olacaktır inşallah. Mesela bu da çok önemli. Merhametli oluşu. Merhamet hepimizin bildiği gibi. Peygamber Efendimiz de çok merhametli inşallah. Orada hadislerinden hepimiz biliyoruz. Hazreti Mehdi Aleyhisselam acizlere karşı çok merhametlidir. Yani teoriye göre evrim teorisinin söylediği gibi hani işte yok güçlüler güçsüzü ezecektir işte öyle bir şey olmayacak inşallah. Altın Çağ'da Hazreti Mehdi hiçbir şekilde bak bu güçsüz tamam bunu güçsüzlüğüyle yalnız bırakın. İşte destek olmayın. Güçlüler güçsüzleri ezer yok ederler. Böyle bir şeyin olmayacağını inşallah Altın Çağ'da herkesin değerli, herkesin eşit kılınacağını bu dönemde insanların en üst seviyede refah düzeyine ulaşacağını inşallah evet. müjdeliyor.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam zaten Allah'ın ona verdiği malı en doğru şekilde kullanıyor. Zaten Müslüman aklıyla Allah ona mal verir, mülk verir. Onu Allah rızasında kullanması gerekir. Allah fakir ve aciz kimseler veya hasta olan insanlar yaratır ki ona yardım edin diye. Bu bir olanak tanımış oluyor Allah senin ecir kazanman için. Yoksa Allah dilese herkesi de zengin kılabilir. Ama fakir olması, herkesi de sağlıklı kılabilir ama hastalık olması Allah'ın yardım etmek için insanlara verdiği bir fırsat olmuş oluyor.
Evet.
Değil mi? Bunu değerlendiriyorsun inşallah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam da aynen Hazreti Yusuf kıssasının olduğu gibi hazineleri en iyi yöneten yine o olacağı için bütün dünyanın hazineleri ona verilmiş oluyor. O da onu en doğru şekilde kullanıyor inşallah. Ve bütün dünyada ne oluyor? Bolluk, bereketlik, herkesin ihtiyacının giderildiği, bir sıkıntısı olmadığı bir hale gelmiş oluyor inşallah.
İnşallah. Mesela bu da çok önemli. Hazreti Mehdi Aleyhisselam o kadar merhametli olacak ki zamanında bir kimse Hazreti Mehdi zamanında bir kimsenin bile burnu kanamayacaktır inşallah. Yani kanı ortadan kalkacağı inşallah eşitliğin, adaletin, sonsuz güvenin olacağı, kimsenin burnunu dahi kanamayacağı bir dünyayı insanlar mesela şu anda hayal ediyor. Bu insanların inanılmaz heyecanlandırıyor. Evet. Bu dönemde olduğumuzu Hazreti Mehdi'nin zuhur ettiğini söylüyoruz inşallah. Altın çağın olacağını Peygamber Efendimiz de müjdeliyor. Yani sonsuz refah içerisinde olan bir dünyayı mesela yıllardır Darwinizmi savunan insanlar da söylüyor. Evet. Darwinizmin hakim olduğu bir dünya istemediklerini söylüyor. Mesela biz Hazreti Mehdi'nin zuhur ettiğini söylüyoruz. Peygamber Efendimiz de o kadar merhametliymiş ki mesela kimseyi uykusundan uyandırmayacağını söyleniyor Hazreti Mehdi'nin. O derece. Peygamber Efendimiz de mesela kervanının yönünü değiştirmiş ki uyuyan bir canlı rahatsız olmasın diye inşallah.
Evet. Şimdi yani şeytanın amacı ne? Yeryüzünde kan dökmek. Şimdi şeytanın sistemi deccaliyet sistemi. Deccaliyet ne yapıyor bugün? Çatışmalara sebep oluyor mu? Evet. Toplumlar arasında, ülkeler arasında, kabileler arasında çatışmaya sebep oluyor. Kavga çıkarıyor, dövüş çıkarıyor. Ne oluyor? Kan dökülüyor. Hazreti Mehdi zamanında ne olacak? Kimsenin zarar görmeyeceği huzur ve güven ortamı oluşturulacak. Deccaliyet sisteminin yıkılmasıyla, temizlenmesiyle, tam anlamıyla yeryüzünden silinmesiyle bu gerçekleşecek tabii ki. Bugün terörizm ne yapıyor? Deccaliyet sisteminin bir sonucu. Terörizm ne yapıyor? Kan döküyor. Komünizm neyi anlatıyor? Yine deccaliyet sisteminin vazgeçilmez bir fikir sistemi komünizm. Ne yapıyor? Diyor ki polis kuvvetleri imha edilecek diyor. Karakollar basılacak diyor. İnsanlar öldürülecek diye Karl Marx bunları zaten anlatıyor kitabında. Nasıl olması gerektiğini. Stalin bunları zaten ne yaptı? Yaptı. PKK bugün ne yapıyor? Bunları pratiğe dökmeye çalışan bir bir grup. Komünizmi uygulamaya çalışan. Başında da işte bölücü başı var. Bunu bu şekilde yapmaya çalışıyorlar. Bu sistemler Mehdi'nin Kur'an ahlakını yeryüzüne tesis etmesiyle beraber, yerleştirmesiyle beraber ve bu sistemleri çökertmesiyle beraber Darwinizmi ortadan kaldırmasıyla bunların da fikri temelleri zaten ortadan kalkacak. Yeryüzünde kan dökülmesine sebep kalmayacak artık. Stalin'in uygulamaya çalıştığı işte komünizm bugün işte bakıyorsunuz işte Bölücükbaşı tarafından uygulanmaya çalışılıyor. Bugünkü Stalin benim diyor. Ne olacak? Bu ortadan kalkacak. Çünkü artık yani komünizmin uygulanması söz konusu olmayacak. Çünkü deccaliyetin fikri temelleri ortadan kaldırıldığı için. Fikirle, güzellikle, doğrunun anlatılmasıyla, yanlışın gösterilmesiyle bu gerçekleşecek. Ve artık kan dökülmesi için bir sebep kalmayacak. O yüzden tek bir insanın bile burnu kanamayacak artık.
Tabii sebep kalkmadığı zaman ne olacak? Sonsuz güven için, sonsuz güvende olacağı bir zaman, tam altın çağın içinde olacağımız zaman inşallah, içinde bulunduğumuzu söylüyoruz mesela. Onur Hocam'ın da geçen gün söylediği gibi, ne olacak? Bütün savaşa yatırım yapılan o savaş bütçeleri doğru yerlere dönmeye başlayacak. İnşallah hocam da çok güzel bir örnek verdi. Bütün o savaşa ayrılan malzemeler inşallah bir gün eritilip, yararlı metaller haline gelecek inşallah.
Evet, onu hocamız söylemişti inşallah. Yani şu da metafizik bir durum aslında. Hazreti Mehdi bütün dünyaya hakim olacak bir düzen getirecek Allah'ın izniyle. İslamiyet hakim olacak. Ama bir kimsenin bile burnu kanamayacak.
Maşallah.
Bu Allah'ın istediği bir şey. Allah hiçbir kuluna zulmetmiyor çünkü. Deccal ise bunun tam karşısında. Ve hangi deccal tabanlı ideolojiye hakim olmak istediyse bunun illaki vazgeçilmez yolu kan dökmek oldu.
Evet.
Yani Darwinizm bak dünyaya hakim oldu. Dünyanın her yerinden oluk oluk kan attı. Yani nereye gitse. Çünkü neden? Deccal'in dini de ondan. Tam Mehdiyet'in karşısında olan bir şey. Değil mi? Bediüzzaman Hazretleri de onu söylüyor zaten. Maddi yün ve tabi yün ilkesiyle ortaya çıkan bir akım diyor değil mi? Akım diyor. Yani Deccal'in dininin bu dönemde materyalizm ve Darwinizm olduğunu söylüyor. Ve bu din nereye gitse ideolojisini hakim kılmak için, bu faşizm oluyor, komünizm oluyor, ateist bütün ideolojiler bu zamanda Darwinizmden temel alıyor. Nereye gitse yönetime, halka o yönetimi getirmek için ilk başvurduğu yöntem kan akması. Kan, değil mi? Yazıyor tek tek. Sabotaj yapın diyor, karakolları basın diyor, devlet dairelerine gidin, oraları bombalayın diyor. Böyle bir şey mi olur ya? İdeolojinin hükümran olması için böyle bir yöntem mi olur?
Ve nihayetinde amaç ne? Amaç diyor işte herkes eşitlenecek, herkes eşitlik kazanacak. Lan eşitlik öyle mi kazanılır? Eşitlik doğrulukla, güzellikle kazanılır. Yani zaten İslam eşitliği anlatıyor. Barış, güzel, güven ortamı böyle mi tesis edilir? Sen kavgayla, dövüşle nereye varabilirsin? Hiçbir yere varamazsın. E bakın bugün işte komünizm çöktü. Terk edildi artık. Rusya, Stalin'in o işte zalim yönetimiyle beraber insanlar ezile ezile fakirlikle boğuştu. Hiçbir şekilde refah düzeyine ulaşamadı. Ne oldu? Sonuçta terk edildi. Rusya komünizmi terk etti. Niye? Evet. Yanlış bir sistem olduğu için. Bir yere varılamayacağını gördüler, anladılar o yüzden.
Tabii sistemin toplamında Cihat Hocam da söyledi yani benlik duygusunun öngörüldüğü, işte zorba ve katı kuralların önde olduğu bir sistemin rejimini savunuyorlar. Yani burada biz inşallah Hazreti Mehdi'nin fikri olarak bütün bunları yerle bir edeceğini, inşallah altın çağda insanların refah düzeyine erişeceklerini ve eşit olacaklarını inşallah söylüyoruz.
Ve insanlar şunu görecekler. Allah'ın anıldığı bir ortamda, Allah'ın adının yüceltildiği bir ortamda, tesbih edilip yüceltildiği bir ortamda Allah bereket veriyor. Bunu görecekler. Evet. Gerçekten de her zaman için böyle olmuştur. Allah bereketlerini gönderir, bol yağmur yağdırır, toprak kendine gelir, daha fazla ürün verir o toplumda. Allah adı yüceltiliyorsa, Allah'ın dini, Kur'an ahlakı yaşatılıyorsa, yaşanıyorsa ve Allah'ın dini ayakta tutuluyorsa, o zaman Allah bereketlerini açıyor. O insanlara sağlık da veriyor, bereketlerini de, imkanlarını da açıyor, nimetlerini de arttırıyor ve böyle refah düzeyi elde edilmiş oluyor. Allah'ın dini yaşatılıyorsa ya yaşanıyorsa.
Tabii zaten kendini Allah'a teslim etmiş insanın canı da malı da en iyi şekilde bereketleniyor yani. Bugün evet. Baktığın zaman adamın hayattaki bir kaygısı kalmıyor işte. Bir sinir ve diğer vücuda zarar veren, mesela bugün bakıyoruz çoğu insan sinirlendiği için mesela bütün organların işte yok tansiyon, işte kolesterol vesaire böyle şeylerden rahatsızlık duyuyorlar. Halbuki Allah'a teslim ettiğin zaman kendini, tesbih ettiğin zaman inşallah hiçbir kaygın kalmıyor. Çünkü Allah insanı en güzel şekilde bereketlendirip en güzel şekilde rızıklandırıyor inşallah.
Evet. Yani onu hocamız söylemişti. İnsanın eti böyle nurlanır demişti. Maşallah. Yani cildi nurlanır demişti. Yani hücreleri çünkü hayat bulmuş oluyor. Çünkü Allah'ın üflediği bir ruh var. İnşallah insanın ben dediğinde bir şuur sahibiysen o Allah'ın sana üflediği ruh vesilesiyle var. Ve sen Allah'ı zikrediyorsan bütün hücrelerin artık bir süre sonra, yani beraberinde bir süre sonra da değil, hemen Allah'ı zaten övüyorlar. Allah'ı yüceltiyorlar. Ve Allah tecelli ediyor sende, nurlanıyor. Bütün vücudun nurlanıyor inşallah.
Tabii zaten insanların sağlık yapabileceği bir duygu yok yani inşallah. Hazreti Mehdi bunun öncüsü olacaktı inşallah. Yani zuhur ettiği ve görevinin başında olduğunu söylüyoruz mesela. İnsanların bu dünyada sahipliğini yapabileceği ruhundan başka bir şey yok yani. Ardına döndüğünde her canın ölümü tadacaktır cümlesine bakıp da kendilerine işlemelerinden başka sahipliğini yaptığımız bir şey yok inşallah.
Evet. Metafizik bunların hepsi tabii ki. Yani tabii bakıyorlar mesela ekonomi bir anda biz her türlü şeyi yaptık ama niye böyle bozuluyor diyorlar. Çünkü olay metafizik. Allah'ın bereketi vermesi ya da vermemesiyle ilgili bir şey. Ekonomik kriz bütün dünyada patlayıverdi. İşte neden böyle oldu? Bütün şeyler, ekonomistler düşünüyor üzerine. Hiçbir şekilde bir sebeplerle ilişkilendiremiyorlar. Değil mi? Allah'ın bereketlendirmesi de yine aynı şekilde. Mesela Türkiye'deki işte büyümenin Avrupa'da birinci ilk olması, dünya çapında öne çıkması Türkiye'nin, neye göre? Mehdiyetinin zıl ve gölgesiyle bu gerçekleşmiş oluyor. Tamamen metafizik. Evet. İnşallah Mehdi çıkmış durumda. İnşallah Hazreti İsa yeryüzünde aynı şeyde görevde. Ve Türkiye'ye bir işaret var. Türkiye'nin ön plana çıkması var. Bunu artık herkes zikrediyor.
İnşallah.
Mesela yani Avrupa'da Avrupalı işte siyaset önderleri artık bunu söylüyorlar. Türkiye ön plana çıkmış durumda diyorlar. Türkiye bölgesine lider diyorlar.
Hocam tam bu söylediğinizle bağlantılı olarak yani bugün bile gazetelerde şu başlık var. Avrupa'da yapılan bir röportajda Türk bankalarının Avrupa'da şubelerini çoğaltmasıyla ilgili Türkiye'nin ekonomisinin hızla büyümesiyle adından söz ettirmesiyle evet. insanların dilindeymiş yani. Türkiye'nin evet. mesela her açıdan özellikle ekonomik açıdan bu kadar büyümesi mesela insanların Avrupalı'nın dikkatini acayip çekmiş durumda inşallah.
Tek sebebi var o da Sayın Adnan Oktar'ın mesela yapmış olduğu bir fikri mücadele var. Bu 1980'lerden itibaren devam eden bir çalışma. Biz Türkiye çapında binlerce değil, binlerin üzerinde 2000-3000 kadar konferans verdik. Ve insanlara doğruyu anlattık. Yani Darwinizmin ve deccaliyet sisteminin yanlışlarını anlattık. Bu şekilde insanlar bilinçlendiler ve dinin gerçek olduğunu, Allah'ın varlığının hak olduğunu anladılar ve gerçek bir imana sahip olmaya başladılar inşallah. Bu çok önemli bir şey. O ateist felsefe Türkiye'den silindi.
İnşallah.
Şu anda ateist evet. felsefe, gidin röportaj yapın sokaktaki insanlarla. Allah'a mı inanıyorsun yoksa Allah'ın yaratması, Allah yaratmış mıdır diye sorduğunda tabii ki Allah yaratmıştır diyor artık herkes. Her şeyi Allah yaratmıştır diyor artık herkes. İnşallah. Kimse tesadüfe inanmıyor. Ve o yüzden bir bereket geldi Türkiye'ye maşallah.
Tabii inşallah.
Bu tamamen metafizik.
Tesadüfün evet. olmadığını inşallah, inşallah insanları her şeyi, bütün canlıları Allah'ın yarattığını sonsuz kudretini herkesin en iyi şekilde anlayacağı altın çağın tam içerisindedir inşallah. Hazreti Mekke'nin zuhur ettiğini buradan da söyleyelim inşallah. Evet devam edelim sunumumuza. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın önemli bir özelliği de aşağıdaki hadiste bildirildiği gibi ihtiyaç içinde olan fakirlere karşı son derece merhametli olması, onların rahat ve huzurlu yaşayabilmeleri için her türlü sosyal girişimi teşvik ederek onlara imkan sağlaması olacaktır inşallah. İmam Mehdi Aleyhisselam büyük miktarda servet dağıtacaktır. Fakire ve ihtiyaç sahibine karşı çok yumuşak olacaktır inşallah. Mesela Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın her seferinde söylüyoruz. İnşallah da söylemeye devam edeceğiz. İnsanlara para uzatıp da insanların geri çevirecekleri zamanlar olacaktır inşallah. Mesela evet. bakıyorsun bugün dünyada çok böyle cüzi miktarlar için insanlar mesela birbirine zarar veriyorlar. İnşallah bütün bunların ortadan kalkacağı, insanların paraya hani birbirinin parasına ihtiyaç duymayacakları,
evet.
herkesin Allah'ın izniyle en iyi şekilde Allah'ın onları rızıklandıracağı zamanların en üst noktasını yaşayacağız inşallah.
Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde öyle belirtiyor. Tam senin tarifin şekilde belirtiyor. Mehdi aleyhisselam malı dağıtacak diyor. Artık insanlar kabul etmeyecekler. Yani ihtiyaç duymayacaklar. Mal bol miktarda olacak ve dağıtılacak. İnşallah.
İnşallah. Evet. Bakın hadiste Mahmud bin Vahid kızoğlu Bağdadi Hanefi Cevheret ul Kelam adlı kitabında şöyle yazar. O Hazreti Mehdi Aleyhisselam sıcakkanlı ve güzel bir gençtir inşallah. Maşallah çok güzel bir kalemi almış değil mi?
Evet.
Evet.
Müslümanların koruma hissinin güçlü olması inşallah.
Hamiyeti İslamiye,
evet.
İslam'a sahiplenme.
Ve birlik beraberliğin en üst seviyede olacağı,
Müslümanları
koruması ve desteklemesi inşallah.
Bütün dünyadaki Müslümanlar, onu hocamız şöyle anlatmıştı bir Müslümanın düşünmesi gerektiği şekli. Ya sadece dedi mesela Filistin'deki sorunu çözmek bir Müslüman için yeterli değildir dedi. Onu yeterli görmek doğru değildir dedi. Filistin'deki sorunu da çözmesi gerekir değil mi? Türkiye Cumhuriyeti'ndeki sorunları da çözmesi gerekir. Afganistan'daki sorunları da
Doğu Türkistan.
Çözmeyi hedeflemesi gerekir. Onlar için uğraşması gerekir. Arap ülkelerinde şu an olan hadiseleri çözmesi gerekir. Dünyanın hepsindeki bütün Müslümanların refahını inşallah hedeflemesi gerekir. Müslümanın Hamiyet-i İslamiyesinin bu şekilde olması gerekir demişti inşallah. Hı hı. Çünkü Mehdiyet döneminde yaşıyoruz. Mehdiyet'in zırva gölgesi altında dünya inşallah. Ve bütün dünyadaki Müslümanların da refaha erişeceği bir döneme doğru
maşallah
gidiyoruz.
Maşallah en iyi şekilde hocamız anlatmış. Yani sadece bir yerle sınırlandırmak
tabii.
olmaz inşallah.
Evet, tabii
eğer ki. Biz müminsek, din kardeşiysek sadece bir bölgeyle sınırlandırmak, desteklemek olmaz inşallah. Bütün dünyadaki Müslümanların inşallah birlik, beraberlik ve refahının en üst seviyede olacağı zamanlar olması niyetiyle inşallah söyleyeyim.
Müslümanın vizyonunun geniş olması gerekiyor. İşte o mesela bunu da anlatıyor. Ya sadece kendi hayatına değil, kendi ailesine değil.
Kendi kabilesi değil, kendi ırkı değil.
Irkı değil, kabilesi değil, ülkesi, milleti değil. Müslüman demek bütün dünyaya bakan, vizyonu geniş. Bütün dünyanın refahına, faydasına, değil mi? Güzelliğine çalışan insan olmuş oluyor. Bu ne demek? Bütün dünyaya bakan, o şekilde medeni, değil mi? Prensipleri olan, saygıdeğer, zengin, bayağı değil mi? Maşallah dört dörtlük bir insan tabiri caizse. Evet, olması gerekir, olmayı hedeflemesi gerekir inşallah. Öyle kendi kabuğunda tek bir yöne bakan bir anlayış olmaması
tabii
gerekir.
Tabii zaten Hz. Mehdi döneminde inşallah Allah benlik duygusunu alacaktır yani. Ne olacak? Benlik duygusu alındığı zaman inşallah bütün bu söylediğimiz, Onur Hocam'ın da tekrarladığı işte bütün kardeşlerin birbirine destek olması, bu mücadelede herkesin üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapması ve Hazreti Mehdi'ye destek olmasını inşallah Peygamber Efendimiz de sürekli hadislerinde söylüyor. Onu bulduğunuzda destek olun ve yanında olun diye buyurmuş inşallah bize. Evet. Yani inşallah. Allah insanların kalp gözünü açacaktır inşallah.
İnşallah.
Evet inşallah.
Devam edelim. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın hamiyet duygularının çok güçlü olacağı hadislerde bildirilmiştir. İslam aleyhinde yapılacak her türlü sözü tam olarak cevaplandıracak, her türlü hakareti tamamen etkisiz hale getirecektir. Tabii Hazreti Mehdi döneminde inşallah en iyi seviyede İslam hakim olacaktır diyoruz. Tabii Hazreti Mehdi'nin gelişini hazmedemeyen Darwinist kafalar, işte materyalist kafalar Hazreti Mehdi hakkında çeşitli hamlelerde bulunacaklardır. Bunu da mesela Hazreti Mehdi en iyi şekilde insanların kafasında soru işareti kalmayacak şekilde çözümlendirecektir inşallah.
İnşallah.
Tabii, evet.
İslam'ın aleyhine söylenecek bir sözü bile ona ağır gelir diye buyurulmuş mesela Hazreti evet. Mehdi'ye. Zalime karşı hakkı müdafaa etmesi. Hazreti Mehdi Aleyhisselam zalime karşı hakkı müdafaa edecektir. Hatta zalim bir insanın azı dişinde olan haksız bir lokmayı bile ondan çekip alacak ve sahibini iade edecektir. Maşallah.
Tam bir adalet. İnşallah. Tam bir adaleti yerleştirecek.
Maşallah. Yani. Tam sonsuz bir adalet ve eşitliği sağlayacaktır inşallah. Bakın i̇nşallah. Azı dişinde bulunan hakkı olmayan rızkı bile inşallah oradan alıp hakkı olana verecek inşallah.
İnşallah.
Böyle sonsuz bir eşitlik ve adaletin olduğu bir dünyayı inşallah.
İnşallah.
Allah
Allah evet. Dünyanın tarihinin sonunda, son devrinde, son devrindeyiz artık. Ya ahir zamandayız. Bu ne kadar yaşanmış olan bütün savaşlar, decaliyet sisteminin işte sebep olduğu işte kan dökmeler artık tabii ki sonda artık geride kaldı. Son döneminde Allah dinini hakim kılmak istiyor ve dinini hakim kılacak. Vaadi, Allah'ın vaadi var. Eğer hiç koşmazsanız diye inşallah. İnsanların hiç koşmayacağı, müminlerin gerçek anlamda dini tam olarak yaşayacağı, Kur'an ahlakına bağlı olarak Müslüman olacakları bir devirde tabii ki Allah her bütün bereketlerini açacak. Bütün adaleti yeryüzünde hakim kılacak. İslam'ı hakim kılacak yeryüzünde. Son döneminde en son kıyamet kopmadan önce bu şekilde bir son hazırlamış Allah kaderde. Ve bunu hep beraber şahit olacağız, göreceğiz Allah'ın izniyle. Burada da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı ve İsa Aleyhisselam'ı ikinci gelişle beraber ona nezir olacak olan Hazreti İsa ile beraber, gelişiyle beraber Allah bu iki kutlu şahsı vesile kılacak. İslam alemini önder kılacak inşallah bu devirde.
İnşallah Hazreti Mehdi'ye de Hazreti Mehdi'nin talebeleri inşallah yardım edecek. Onlarla i̇nşallah. İlgili bir hadis söylemek istiyorum. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yardımcılarının çoğu gençlerden oluşacak. Aralarında az sayıda yaşlı da olacak diye aktarıyor Biharül Envar isimli eserde. Tarihte birçok peygamberin yardımcıları gençler olmuştur. Allah Yunus suresinin 83. ayetinde şu şekilde bildirmektedir. Sonunda Musa'ya kendi kavminin bir zürriyetinden yani gençlerinden başka Firavun ve önde gelen çevresinin kendilerini belalara çarptırmaları korkusuyla iman eden kimse olmadı. İman eden olmadı. Çünkü Firavun gerçekten yeryüzünde büyüklenen bir zorba ve gerçekten ölçüyü taşıranlardandı. Yani o dönemde zorba bir korku salan birisine korkmayan kimler var? Gençler var.
Delikanlı gençler.
Evet. Tabii. Yani bu delikanlı aslan gibi gençler. İnşallah. Yani o dünyanın telkinine yaşlar kadar almamış. o toplumun içine sindirdiği o firavun korkusunu onlar kadar da almamış. Ve o anlamda da kalbi hidayet açık inşallah. Allah'ın ışınları delikanlı ruhlu maşallah insanlar.
Bir başka ayet-i kerimede müminler için şeytanlar Allah'a sınırım kınayanın kınamasından korkmazlar diye buyuruyor. Demek ki gelebilecek her türlü eleştiri neyse artık hiç fark etmez onlar için. Onlar doğru bildikleri, Allah'ın emirleri doğrultusunda tarif edilen işte Kur'an ahlakını, Allah'ın emrettiği dini sonuna kadar yaşıyorlar. Böyle bir niyetleri var. Burada işte ne Firavun figürü burada onlar için bir şey olabilir, engel olabilir. İşte Firavun devrinde yaşamış olan müminler için. Ne de başka bir şey, hangi devirde olursa olsun. Mehdiyet zamanında da Deccal hiçbir şekilde onlar için korkulacak bir öğe olmayacak. Onlar yine doğru bildikleri, Kur'an'ın hak olan, gerçek olan emirlerini en sonuna kadar uygulayacaklar. Burada evet. Sonuna kadar bir tahammül değil, bakın sabır gösterecekler. Sonuna kadar gerçekleşecek olan bir sabır gösterecekler. Başlarına gelecekleri biliyorlar mı? Tabii ki biliyorlar. Ama bu onları hiçbir şekilde yollarına alıkoymuyor. Öncekilerin başına gelenler, sizin başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Ayetiyle muhkem olan gerçek. Onlar zaten biliyorlar böyle bir şey olacağını. Başlarına neler geleceğini de biliyorlar. Önceki müminlerin başına gelecekleri de çok iyi biliyorlar. O yüzden hazırlıklılar başlarına gelecek her şeye. Bu hapis olabilir. Şey açlık olabilir. Susuzluk olabilir. Değil mi? Her türlü sıkıntı olabilir. Eleştiri mi? Hiç önemli değil. İstediği kadar eleştirsin insanlar, Müslüman olmayanlar. Hiçbir şekilde buz gelir, tırıs yeter. Tırıs gider Allah'ın izniyle.
Hocam bu ordunun da 313 olduğu...
Evet, hadiste Bedir savaşının ashabı kadardır.
Diyor. Ashabı kadar diye geçiyor. İnşallah. Hiçbir şekilde etkilemez. Deccal sistemi ne kadar şeytanıyla korkutursa korkutsun, şeytanın hilesinin pek zayıf olacağının bilinciyle hareket eden insanlar inşallah. Mehdi Aleyhisselam'a sonuna kadar destek oluyorlar. Ve Allah'ın rızasını, rahmetini, cennetini istiyorlar. Tek duaları bu. Dünyaya ilişkin bir hesapları yok. Şeytanın veya Firavun'un onları korkutacağı bir şey yok yani.
Evet,
korkutacakları bir şey yok. Dünyaya yönelik bir şeyler hesapları olmadığı için dünya ile ilgili bir kayıp da onları korkutan bir şey olmuyor zaten. Evet. Hiçbir şekilde. Tek korkuları var. Allah'ın huzurunda yanlış hesaptan korkuyorlar. Yanlış bir şey yapmış olmaktan korkuyorlar dünyada. Allah'ın huzuruna çıktıklarında.
Evet.
İnşallah.
Aynı zamanda ayette az olacağına da işaret ediliyor. Çünkü kendi kavminin gençlerinden başka iman eden olmamıştı diyor ayette. Demek ki az bir genç kısım var. Ama kavmin çoğu ne yapıyor? İnkara sapıyor. Aynen ahir zamanda iman etmeyen kişilerin çoğunlukta olması gibi. Deccal'in fitnesinin de ahir zamanda korkutucu olmasının da vesilesiyle Hazreti Mesih Aleyhisselam'ın talebeleri çoğunlukla söylediğimiz gibi gençlerden oluşacak inşallah.
İnşallah.
Başka bir hadiste şöyle buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Mehdi aleyhisselamın cemaati yiğit kişiler olacaktır. Allah onlara hep zafer nasip edecektir. Dostları yiğit, şecaatli, salih, imanlı kişilerdir Hazreti Mehdi'nin.
Maşallah.
Ona itaatte gayretlidirler. Nereye ve hangi işe yönelseler mutlaka zafere ulaşırlar. Bundan şeyi hatırladım. Cihat Hocam bir gün Habertürk'te evrim programı vardı. Oraya inşallah davet edilmişti. Oraya program olacaktı. Biz de şimdi Hazreti Mehdi döneminde yaşıyoruz. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın öncüleriyiz inşallah. Biz de elimizden geldiği kadar yardım ediyoruz. Her Müslüman yapması gerektiği kadar.
Deccaliyetin yapılması için. Evet.
Evet, Deccaliyetin karşısında Hazreti Mehdi'nin öncüleri olarak Müslümanlara bu dönemde ne var? Hep zafer var inşallah.
Mehdi öncüsü olarak evet.
Evet. İnşallah. Cihat Hocam öyle demişti. Yani bak programa gidiyoruz. Şu an inşallah zafer kesin demişti. Zafer olacak demişti. Nitekim programda da evrimciler dümdüz olmuştu. Değil mi?
Hiç evet, böyle. İnşallah.
Sonra o videoları tekrar tekrar yayınladık. O akıl ziyan açıklamalar diyeyim. Birçok bilimden uzak açıklamaların hepsini tekrar tekrar açıkladık. Çok da hayırlı oldu. Hem o program orada çok güzel bir hayra vesile oldu. Hem de sonrasında bak binlerce, milyonlarca insanın evrim gerçeğinin ne olduğunu anlamasına vesile olmuş
tabii,
oldu.
Tabii Sayın Adnan Oktar'dan, hocamızdan öğrendiğimiz şeyleri biz orada aktarmış olduk.
Evet.
Yani ben olsun, Oktar olsun, sonuç itibariyle biz bunları bilmiyorduk. Biz üniversite çağında ben Sayın Adnan Oktar'ın eserleriyle ilk olarak tanıştım. Bizim üniversitede Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan bir konferans vesilesiyle ilk olarak tanışmış oldum. Yapılan konferansın içeriği neydi? İşte proteinin tesadüfen oluşamayacağı, Darwinizmin bir yalan olduğu gerçeği anlatılıyordu. İlk olarak o şekilde tanıştım. Eserleriyle öğrendim bütün bunların ne derece gerçek olduğunu. Ve insanların o güne kadar nasıl bir kandırmayla kandırıldıklarını farkına vardım. Ve doğru olan nedir burada? Aklı başında bir insan ne yapması gerekir buna karşın? Doğruları öğrenip, kendi içine hazmettirip Allah'ın izniyle çevresine yayması, anlatması gerekir. Bu Allah'ın bir farzı. Neden? Kur'an-ı Kerim'de çünkü Allah'ın emri var. Şeytandan Allah'a sığınırım. Bir tarifi var. İçinizden iyiliği buyurup kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte gerçekten kurtuluşa erenler bunlardır. O zaman doğruyu anlatacağız. Yanlışı da yanlış olduğunu anlatacağız. Bunları yapmadığı zaman bir mümin zaten eksik kalmış olur. Yani ahireti kendini o zaman gerçekten Allah'ın cennetini umuyorsan o zaman bir eksiklik olur. Gerçekten umuyorsan o zaman böyle bir çaba içinde, mücadele içinde olman gerekiyor. Evet. Fitnenin yeryüzünde kalmaması için bir çaban olması gerekiyor. Değil mi? Ahireti... Fitneyle mücadele etmen gerekiyor.
Evet, Allah ayette açık söylüyor. Yeryüzünde evet. Fitne kalmayıncaya kadar mücadele edin diyor. Evet. Yani bu ne demek? Allah, ben sizin mücadele etmenizi istiyorum. Onun için de fitne yaratıyorum. Fitneyi gördüğünüz zaman sizin mücadele etmeniz gerekir. Bu benim emrim diyor Allah. Evet. Çok gayet açık bir ayet.
Ve bu konuda da bilinçlenmemize vesile olan kişi Sayın Adnan Oktar'dır. Allah evet. razı olsun. Eserleriyle Kur'an'ın hak hükümlerinin anlaşılmasına vesile olan yegane kişidir maşallah.
Maşallah. Evet, maşallah.
İnşallah fitne, fesat ve dejenerasyonun ortadan kalktığı bir dönemin tam içerisindeyiz inşallah.
İnşallah.
İnşallah.
Evet. Şimdi güzel bir zamana doğru gidiyoruz inşallah. Güzel bir canlı olan tavus kuşu var. Onunla ilgili bir sunum var.
Onu... Mesela onunla ilgili ben bir şey söylemek istiyorum. Tavus kuşunu gören evrimciler tavus kuşunu gördüğümde moralin bozuk olduğunu açıkça söylüyormuş. Yani moralin
bozuluyormuş.
Başta
Charles Darwin olmak üzere.
Evet.
Evet. Bakın onu ben size takdim edeyim o sunumu.
Ben gösteriyorum istersen sana.
Tamam. Burada tavus kuşu tüylerinde mükemmel bir tasarım olduğu çok açık. Şimdi bakın bir simetri var mı? Var. Renk geçişlerine bakın. Bu tavus kuşların tüylerindeki bir sanatsal bir çizim var. Yani böyle evet. kalemle çizilmiş derler ya.
İnsana çok güzel gelen bir şey değil mi? Hayvandaki evet. bir güzellik ama bu insana çok güzel geliyor.
Renk geçişleri. Mesela yeşilin maviyle ve başka renklerle olan uyumu var burada. Yani bunu bir ressam olsa ne kadar övülür değil mi?
Evet.
Peki bu tavus kuşunu mu öveceğiz biz? Tabii ki tavus kuşunu değil, tavus kuşunu yaratan Allah'ı öveceğiz. Evet. Tesbih edeceğiz.
Yapan inşallah. Allah değil mi inşallah?
Evet.
İnşallah.
Çünkü tavus kuşunun tüylerindeki desenler ve estetik insanlarda güzel bir etki uyandırıyor mu? Evet, uyandırıyor. Bilim adamları yaptıkları son araştırmalarda tavus kuşunun tüylerinde bulunan ve ışığa göre renk değiştirerek yeşil, mavi, sarı ve kahverengi renkleri yansıtabilen küçük tüylerin olduğu hassas bir mekanizmayı ortaya çıkardılar. Burada pigment yok. Bakın,
evet.
boya yok.
Boya yok, evet.
Yani bildiğimiz hani kumaşa rengini veren nedir? Bizim giysilerimizdeki boyadır, pigmenttir.
Evet.
Bitkisel olabilir ya da kimyasal olabilir. Bakıyoruz tavus kuşunda bu da yok. Ne var? Teknoloji var. Teknolojiyle çok hassas bir şekilde moleküllerin dizilimi kullanılarak, yansıtma yetenekleri kullanılarak özel bir tasarım var. Apaçık bir yaratılışa işaret edecek şekilde maşallah. Araştırmalara göre tüylerin parlak renkleri pigmentler tarafından değil, iki boyutlu olan ve kristale benzeyen küçük yapılar tarafından gerçekleştiriliyor. Mikroskop altında tüyün ana gövdelerinden çıkan kılların üzerindeki daha da küçük tüycükler üzerinde ızgara tasarımlarıyla karşılaştı bilim adamları. Bu ızgara tasarımı, ızgara şeklindeki tasarım bir tür protein olan melaninden yapılmış çubukların keratinle, yani keratinde başka bir protein türü, keratinle bağlanmasından meydana geliyor. Melaninin keratinle olan değişik bir örgü şeklinden bahsediyoruz burada.
Örgümüz, evet.
Izgara yani, şeklindeki bir tasarım burada.
Burada pigment, boya yok.
Evet.
Bu tamamen gelen ışığın yansırkenki kırılmasıyla oluşan renkler.
Maşallah.
Yani gelen ışığın bak kırılma optik kurallarının bir
uygulanması.
Uygulaması var. Bunu insanoğlu daha yeni bulmuşken toz kuşunun böyle bir şeyi akletmesi, düşünmesi akla hayale gelmez.
Tabii o bilebilir mesela üzerindeki renklerin öyle olduğunu.
Evet. Allah'ın sonsuz ilmiyle rengi nasıl yarattığını başka bir şekilde görüyoruz. Allah yani sonsuz şekilde yaratabilir. Rengi de bakın pigment olmasına gerek kalmadan ışığın kırılma kanunları yani optik kanunlarını yine yaratan Allah. Optik kanunları kullanarak farklı bir şekilde ışığı yaratıyor, rengi yaratıyor Allah. Nedir, nasıl yaratılıyor bu? Fotonlardan oluşuyor ışık dediğimiz şey biliyorsunuz. Parçacıklardan oluşuyor kuantum fiziğine indiğimizde. Ve o fotonlar herhangi bir yüzeye çarptıklarında farklı şekilde yansıma yapıyorlar.
Evet.
Ve bu kanun kullanılarak o melaninle, melaninin keratinle yapmış olduğu bağlar, oradaki özel yapı kullanılarak, özel yüzey özelliklerinden yararlanılarak ışığın farklı şekilde yansıtılması kullanılmış. Ve renkler bu şekilde oluşturulmuş maşallah. Araştırmacılar her biri insan saçından yüzlerce kez daha ince olan bu iki boyutlu küçük yapıların tüycükler üzerinde ard arda sıralandığını keşfettiler. Ve bu ızgaradaki boşlukların boyutlarının ve şekillerinin ışığın hafif farklı açılarda yansıtılmasına böylece renkteki çeşitlenmeye yol açtığı ortaya çıkarılmış oldu. Fotonlar farklı açılardan çarptığında bu hassas örgü yapıya, ızgara yapıya farklı şekilde renkler gerçekleşmiş oluyor. Fotonların yansıtmasıyla.
Evet. Mesela buna bir örnek verelim. Yağmurdan sonra ne oluyor? Gökkuşağı oluşuyor değil mi?
Evet.
Bu ışığın kırılması işte. Orada gelen ışık farklı dalga boylarına doğru kırılıyor. Işığın rengini belli eden şey dalga boyu oluyor.
Evet.
Dalga boyunun farklılaşmasıyla böyle bir renk oluşuyor.
Evet, havada veya, yoksa orada da bir pigment yok. Dediğin evet. Çok doğru. Optikten, evet. Optik kanunları yine orada işliyor.
Bu eski avizelerde olurdu cam kristaller. Evet. Onun da mesela içinde birçok renk görürsünüz. Onun da sebebi gelen ışığın farklı dalga boylarında ışıklar olarak kırılması. Ama burada bir düzenin ve bu kanunun çok usta bir şekilde uygulanıyor olması tavus kuşundan mucizevi bir konu.
Evet.
Totaline baktığınız zaman da hiçbir yerinde kusur yok. Her yerinde hem renk ahengi var hem simetri var maşallah.
Bir de inanılmaz bir ahenkle, renklerle donatılmış inşallah. Ve de savunma mekanizması da ayrı. Mesela iguanada böyle bir özelliğin olduğunu söylemiştik. Bulunduğu duruma göre, şekle göre kamufle oluyor. Burada tavus kuşu da mesela bakıyoruz doğada böyle toprakımsı böyle kahverengi andıran bir renkte hemen kahverengi oluyor mesela. İnanılmaz kamufle olabiliyor yani. Durduğu yerde bakıyoruz
evet, mesela. Toplanınca ayrı bir rengi var. Doğru.
Allah farklı var. Şekillerde rengi yaratabiliyor. Apayrı birbirinden tamamen bağımsız sistemler, kanunlar kullanılarak. Maşallah.
İnşallah.
Şimdi burada araştırmacılar keşfettikleri bu mekanizmadaki tasarımın, bakın tasarım olduğunu bir defa kabul ediyorlar. Burada çünkü tesadüfi bir yapı yok. Bu tasarımın son derece kusursuz bir şekilde tasarlanmış olduğunu ifade ediyorlar. Kusur var mı burada, hata var mı? Hayır, yok diyorlar. Tabii ki hiç şüphesiz tavus kuşunun tüylerinde kristal molekülleri, keratin ve melanin,
evet.
Proteinlerini bir araya getirip düzenleyen ve onlardan harika desenler ortaya çıkaran tabii ki Allah. Tavus kuşu olabilir mi bu? Hayır. Tavus kuşunun annesi babası olabilir mi? Başka tavus kuşları olabilir mi? Onun ataları olabilir mi? Nesiller önceki ilk tavus kuşları olabilir mi bunlar?
Tabii ki olamaz.
Tabii ki olamaz. Tabii ki Allah. Allah kusursuz yaratmasını bakın bir Kur'an ayetinde şöyle bildiriyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. O Allah ki yaratandır, en güzel bir biçimde kusursuzca var edendir, şekil ve suret verendir, en güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü onu tesbih etmektedir. O aziz hakimdir. Maşallah. Tavus kuşu da burada Allah'ı övüyor. Kendi varlığıyla tüylerini arada bir açıp sergilemesiyle o eşsiz renkleri oluşturur haldeki sistemini bize göstermesiyle Allah'ı övüyor. Allah'ı tesbih ediyor.
İnşallah. Doğru olan da bir mantıklı makul bir insan düşen de budur. İnşallah yapanı, yaratanı, var edeni takdir etmek, teşekkür etmek anmaktır. Evet. Tavus kuşunda var edenin Allah olduğunu ve Allah'ı tesbih etmesi gerekir. Allah'ı yüceltmesi gerekir inşallah.
Evrimciler ne diyorlar biliyor musunuz tavus kuşu için?
Hasta mı onlar?
Hayır, hasta ediyor, tabii ki ediyor. Diyorlar ki yani böylesine desenlerin, böylesine güzel ve estetik bir yapının varlığını bu hayvana kazandırdığı bir şey yok diyorlar. Nasıl olur da diyorlar doğa seleksiyon böyle bir şeye, yani hani şöyle bir şey ifade ediyorlar ya, bir şeyin varlığı için onun ona fayda getirmiş olması lazım diyorlar. Yani felsefeleri bunun üzerine kurulu. Değil mi? Diyorlar ki böylesine estetik bir yapının bu canlıya getirdiği bir fayda yok. O zaman neden böyle bir şeye sahip olabilir ki evrim zihniyetiyle, Darwinist zihniyetle diye düşünüyorlar. Yani daha iyi koşullarda yaşamasını sağlayacak bir özellik buna katmıyor diyorlar.
Maşallah çok mucizevi bir şekilde estetik
görünüyor. Yalnızca bu estetik olarak var onda. Bir güzellik olarak sergileniyor.
Maşallah.
Ve bu güzellik yalnızca güzellik olmasının dışında olarak bir şey kazandırmıyor. Güzel olmasının dışında. Yani tam anlamıyla estetiğin Darwinist bir açıklaması yok. Yani evrim teorisiyle yapılabilecek bir açıklaması yok. Ancak ve ancak Allah'ın bize yaratış sanatını sonsuz ilmiyle, bakın daha detayları incelendiğinde bir teknoloji var ardında. Sonsuz ilminin sergilenmesi dışında başka hiçbir amacı yok orada bulunmasının. Evet. Yalnızca Allah'a övülsün diye var. Maşallah.
Maşallah gözlerimizi renklendiren tavus kuşunun da evrimcilerin evrim teorisini yok etmekte en büyük rol olduğunu görürüz inşallah. Tabi burada Allah'ın en güzel bir biçimde yarattığını ve sanatını icra ettiğini görürüz inşallah.
Evet.
Bugünkü programımızın da sonuna geldik. Hocam, Onur Hocam,
Cihat
Hocam, Allah razı olsun. Tabii zaman su gibi geçip gidiyor. İnşallah Sayın Adnan Oktar'la Gece Sohbetleri programı akşam 22'de A9 TV, Harun Yahya TV, Kayseri TV ve Samsun Aks TV'den takip edebilirsiniz inşallah. Hayırlı günler.